Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com Özgür Sancar'la spor kazanını sunar.
Herkese mutlu günler programımıza hoş geldiniz. Birlikteliğimiz saat 17.30'a kadar devam edecek. İlk konuğumuz Sayın Servet Yardımcı olacak. Biliyorsunuz UEFA'nın yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili. İngilizler bir takım spekülasyonlar ürettiler. Olimpiyat stadyumunda oynanması gereken 29 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye, Londra'ya, Wembley Stadyumuna alınacağı yönünde. Bu iddiaların arkasında bir gerçeklik payı var mı yok mu? Bunu soracağız. Az sonra Sayın Servet Yardımcı'ya programımızın ikinci aşamasında Ozan Korkut canlı yayın konuğumuz olacak. Galatasaray'da hali hazırda kesintiye uğramış olarak gözükse bile bir seçim süreci var. Ve Haziran'da Galatasaray seçimini yapacak. Bu seçimde Ozan Korkut da başkan adayı olacak mı? Bütün bunları konuşacağız az sonra.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la spor kazanı devam ediyor.
Özgür Sancar, özel röportaj.
Tekrar hoş geldiniz programımıza. Özel bir röportaj yapacağız. Az sonra Sayın Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, UEFA'nın yönetim kurulu üyesi biliyorsunuz. Sayın Yardımcı bizimle birlikte olacak. Ancak dün İngiltere'de ortaya çıkan iddianın ötesinde bir gerçekliği aktarmak istiyorum sizlere. Şampiyonlar Ligi'nde finalist olan iki takım Manchester City ve Chelsea ortak hareket ediyorlar ve İngiltere Futbol Federasyonu'na başvuruyorlar. Israrlılar Şampiyonlar Ligi'nin merkezinin yani finalin yerinin değiştirilmesini istiyorlar. İstanbul'da değil de Londra'da Wembley'de oynansın şeklinde bir başvuruları var, bir talepleri var. Gerekçeleri de işte Türkiye'de pandeminin çok yüksek olduğu, genel bir kapanmanın söz konusu olduğu, İngiliz taraftarlarının seyahatinin bu pandemi ortamında çok büyük risk taşıyabileceği, halbuki Wembley'de iki İngiliz takımının daha kolay maç yapabileceği, pandemiyle ilgili sorunların da çıkmayacağı şeklinde bir sürü argüman üretmişler ve UEFA normalde dün bir açıklama yaptı basın sözcüsü aracılığıyla. Şu anda gündemimizde Şampiyonlar Ligi finalinin yerinin değiştirilmesi söz konusu değil diye, ama bu iki kulüp ortak hareket ederek yerin değiştirilmesi ve finalin İstanbul'dan alınıp Londra'ya verilmesi, Wembley Stadyumunda oynanması yönünde ısrarlarını sürdürüyorlar. Bu bir gerçeklik. Ve 9000 taraftar olacak, 9000 kişi olacak genel itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 29 Mayıs'ta. Planlama bu şekilde. Daha önce Sayın Servet Yardımcı defalarca kez ifade etmişti. Herhangi bir değişikliğin söz konusu olmayacağını, ancak Chelsea ve Manchester City'nin iki finalist takımının bu ısrarını nasıl değerlendirmek gerekir? Bizimle birlikte Sayın Yardımcı. Efendim yayınımıza hoş geldiniz, merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. İyisiniz umarım.
İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, ne diyorsunuz Manchester City ve Chelsea'nin tavrına?
Şimdi tabii sizin de söylediğiniz gibi iki İngiliz takımının finale çıkması nedeniyle bir İngiltere'de yapılan fırsatçılık söz konusu. Sonuçta belirli bir kesim diyelim. İngiltere'de popülist yaygarası da diyebiliriz. Bir algı, farklı bir algı yaratması da diyebiliriz. Hiçbir şekilde ciddiye alınacak bir durum yok burada. Yani söz konusu değil. Finalin İstanbul'a alınıp başka bir yere verilmesi ve finale 3 hafta kala özellikle bu çocuk oyuncağı değil, hiçbir şekilde söz konusu değil. Şimdi bunu söylerken zaten bugün ve en geç yarın bu finali İstanbul'da hangi şartlarda seyirci vesaire gibi durumlarını da içeren UEFA bildirisi, duyurusu yapılacak zaten. Orada netleşecek. UEFA dün bunu da bildirmişti. Finalin başka bir yer alınması söz konusu değil. Fakat bugün ve yarın en geç hangi şartlarda nasıl oynanacağı dair resmi duyurusunu yapacak. Biz şunu da söylemek istiyorum. Biz tam 1,5 yıldır çalışıyoruz. Yani her bakımdan stadımız, pandemi şartları ve tedbirleri de dahil, sportif, lojistik ve diğer tüm şartlar yerine getirildi. Zaten ülkemizin biliyorsunuz böyle büyük organizasyonlarda, etkinliklerde ülkemizin organizasyon becerisi zaten ortada. O zaten tartışılmaz. kusursuz bir şekilde hazırlıklarımızı bitirdik. Şunu da söyleyeyim, şu anda yani şu dakikada iki kulübün temsilcileri, UEFA'daki arkadaşlarımız ve TFF şu anda organizasyon toplantısı yapılıyor şu anda. Şu dakikada bile. Dolayısıyla finalin böyle 3 hafta kala UEFA ve TFF'nin onayı olmadan başka bir yere son dakikada alınmasını düşünmek bile büyük saçmalık. Böyle bir şey söz konusu değil. Bizim için önemli olan milyarlarca insanın canlı izleyeceği yeryüzünün dünyanın en değerli ve önemli finalini 2005'te olduğu gibi yine de en iyi şekilde hakkını vereceğiz. Ülkemizi ve İstanbul'umuzu da dünyaya en iyi şekilde tanıtacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz her bakımdan hazırız. Heyecanla da bekliyoruz. Bu arada iki kulübü de finale kaldıkları için hem Manchester City hem Chelsea'yi de tebrik ediyorum. Onları en iyi şekilde İstanbul'da Türk misafirperverliği ile beraber ağırlayacağız.
Harika. Sayın Başkan, İngiliz kulüpleri Manchester City ve Chelsea şu anda yapılmakta olan toplantıda ya da daha öncesinde bu görüşlerini sizinle paylaştılar mı?
Yok, olamaz zaten. Bu tamamen belli kesimlerin yaptığı. İngiltere Futbol Federasyonu'na başvurduklarını da zannetmiyorum. Onlar da bu konuyu ciddiye alacaklarını da düşünmüyorum.
Yani burada kulüplerin bir dahli yok. Chelsea'nin ya da City'nin.
Yok, temsilciler burada, şu anda İstanbul'dalar.
İstanbul'da. Dolayısıyla eğer zaten böyle bir fikirleri olsa burada bunu sizinle paylaşırlardı değil mi? Mantıki olarak böyle.
Ya böyle bir şey zaten paylaşmaları söz konusu değil de böyle bir şey olması ve böyle bir şey olamaz zaten. Anladım. De yani tamamen bir algı yaratılıyor, popülizm yapılıyor. İngiltere'deki bir takım çevrelerin işte İngiliz nasıl diyelim İngiliz mantığıyla hareket ediyorlar. Bunun kabul edilmesi söz konusu değil. Hatta yani diğer medya, diğer ülkelerin medya temsilcileri tarafından da çok komik bulundu böyle bir algının yaratılması.
Kibirli bir tavır belki de.
Tabii çok komik bulundu. Yani komik. Bu olacak şey değil. 3 hafta var ya, 1,5 yıldır çalışıyoruz. Stadımızı yeniledik. Yani 1,5 yıldır her hafta toplantı yaptık biz UEFA'yla. Online her ay bir kere fiziki onlar buraya gelip toplandı. Bu final dünyanın en değerli finali. Dolayısıyla o kadar çok detayı var ki, o kadar çok detaylar ele alınıyor ki kusursuz olması lazım. O bakımdan bize kusursuz bir şekilde en azından 2005 finali gibi unutulmaz bir final olur diye ümit ediyoruz. Sahada tabii. İnşallah öyle bir heyecanlı bir maç olur bizim için.
Sayın Başkan, yanılıyorsam lütfen siz düzeltin. 4000 tane Chelsea'ye, 4000 tane Manchester City'ye bilet verilecek. Toplamda 9000 ya da 10000 kişi olacak statta deniyor. Doğru mu bu bilgiler?
Yani bunu UEFA açıklayacak. Sayılar hepsini bu akşam ve yarın en geç UEFA açıklayacak. Ama limitli sayıda seyirci olacak tabii.
Limitli sayıda.
Tabii bütün pandemi tedbirleri alınarak işte PCR testler vesaire sağlıklı ve emniyeti en iyi şekilde bu organizasyonun da ev sahipliğini yapmış olacağız.
Sizin şu an itibariyle genel itibariyle net değil ama genel bir rakam verme şansınız yok mu?
Ya onu vermeyeyim ama bu akşam onu UEFA ve yarın açıklamış olacak zaten. Yani sonuçta seyirci olacak, öyle değil.
Seyirci olacak, burası kesin muhakkak. Peki İngiliz taraftarların gelmesiyle ilgili prosedür nasıl işleyecek? Bu konuda bilgilendirebilir misiniz bizi?
Ya o prosedürü tabii biliyorsunuz, takımların sorumluluğunda. Zaten toplantı bugün bu konular üzerinde yapılıyor. Takımlar işte charter seferleri vesaire, işte havaalanındaki varışlarıyla, varışlarına itibaren stada gelişleri, işte taraftarla buluşma noktalarına gidilmesi, oradan tekrar alınıp stada gelmesi vesaire. Bütün bu detaylar şu anda ele alınıyor. Bugün tamamlanmış olacak zaten.
Tabii normal koşullarda, yani pandeminin dışındaki normal durumda olduğu gibi taraftarlar istedikleri yerlere gidemeyecekler. Belli alanlar gösterilecek galiba onlara, değil mi? O alanlarda hareket edecekler, ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Yani çıkıp yani Taksim Meydanı'na gitme serbestisine sahip olamayacaklar.
Tabii yani onların buluşma alanları belirlenecek, onlara bildirilecek ve çok organize bir şekilde bütün bu lojistik durumlar ele alınacak ve UEFA bu konuda zaten çok tecrübeli. Biz de TFF olarak biz de çok tecrübeliyiz, biliyorsunuz Süper Kupa'yı 1,5 sene önce organize etmiştik. Evet. Bizim için sorun yok, her şey yolunda gidiyor. her şey iyi olacak inşallah.
İnşallah. Ben bu soruyu özellikle sordum çünkü malumunuz İngiliz taraftarlar geldiğinde zaman taşkınlık yapabilenler oluyor. İçlerinde holiganizm eğilimi olanlar oluyor vesaire. O bakımdan sormuştum o soruyu.
Evet. İnşallah olmaz. Bu sefer İnşallah. Olmaz. Evet.
Peki. Sayın Servet Yardımcı bu önemli bilgileri aktardı ve kesin bir dille asla değişiklik söz konusu değil. 29 Mayıs'ta kararlaştırıldığı gibi Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak dedi ve noktayı koydu. Sayın Başkan var mı ekleyeceğiniz son bir şey?
Yok, ben iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
İyi çalışmalar. Sağ olun. Konuğumuz Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Servet Yardımcı'ydı.
Özgür Sancar, özel röportaj.
Bütün maçlar Süper Lig'de yarın oynanacak. Aynı saatte başlayacak 20.30'da. Ve derbinin hakemi belli oldu. Cüneyt Çakır bu maçı yönetecek. Beklenti Fırat Aydınus'un yöneteceği yönündeydi. Çünkü çok güçlü emareler vardı. Ve bunu Sayın Seçim Demirel hafta başında yaptığımız konuşmada sizlere aktarmıştı. Neydi bu emareler? Bir kere genel itibariyle anladığım kadarıyla, tabii kişisel fikrim değil bu, benim kişisel düşüncemin dışında genel bir kanaat olarak ortaya konuyor. Fırat Aydınus bu sene iyi bir hakemlik performansı sergiledi. Sezon sonu itibariyle hakemlik kariyerine nokta koyacak ve bir derbiyle bunu yapmayı çok istiyor. Dolayısıyla hem performans hem de bu özel durumdan dolayı, yani hakemliği bırakıyor olmasından dolayı, bu son derbinin, sezonun son derbisinin Fırat Aydınus'a verilebileceğini, bir başka ismin atanması durumunda bunun sürpriz olacağını ifade etmişti. Haklı olarak Sayın Seçim Demirel. Bugün ortaya çıktı Merkez Hakem Kurulu'nun kararı. Cüneyt Çakır atandı Galatasaray Beşiktaş derbisine.
Bir yorum.
Seçim Hanım hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, merhabalar Özgür Bey, iyi yayınlar.
Sağ olun, eksik olmayın, nasılsınız, iyisiniz?
Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben sizin ortaya koyduğunuz olgulara ve sonrasında çıkardığınız sonuca sonuna kadar katılıyorum yani. Değil mi? Bize evet. Gösterilen şey buydu. Yani olguların bize gösterdiği şey Cüneyt Çakır'ın bu maça atanacağı yönündeydi. Düzeltiyorum. Fırat Aydınus'un bu maça atanacağı yönündeydi. Sonrasında bugün baktık ki Cüneyt Çakır atandı. Sürpriz, gerçekten bir sürpriz oldu değil mi sizin için?
Benim için gerçekten öyle oldu. Çünkü bir de şu açıdan da baktım. Az önce siz ifade ettiniz, dinledim sizi. İşte hakemliği bırakıyor Fırat Aydınus. Böyle bir maçta ödüllendirilmeli diye vesaire. Onun dışında Beşiktaş Galatasaray maçında da Cüneyt Çakır görev almıştı birinci devrede. Ve son yönettiği maç yine Galatasaray Konya maçı, yine bir Galatasaray maçı. Yani bu atamalara da bakarak ben Cüneyt Çakır'ın buraya uymayacağını düşünmüştüm açıkçası. Ama merak edemek ki daha farklı düşündü. Benim için evet bir sürpriz oldu. Çok da doğru bulmuyorum yalnız. Bunu da belirtmek isterim. Yani maçın önemi, maçın tansiyonu, maçın gidişatı. Fırat Aydınus ismiyle bence, bana sorarsanız, çok daha iyi olur. Daha mesela daha keyifli bir maç izlerdik. Çünkü Fırat Aydınus'un hakemlik tarzı daha çok oynatmaya yönelik bir hakemlik tarzı var. Şimdi mesela biz bu derbide oyunun daha çok durduğu, daha çok kesildiği bir derbi izleyeceğiz. Cüneyt Çakır'la. Yani hani hakemlik yetenekleri açısından, yetileri açısından böyle olacağını düşünüyorum ben.
Yani Cüneyt Çakır daha çok birebir mücadelelerde müdahale etmeyi ve faul çalmayı düşünen, aynen tercih öyle. Eden bu eğilimde olan bir hakem, ama Fırat Aydınus daha fazla oynansın aynen istiyor maç.
Kesinlikle öyle. Yani o yüzden Fırat Aydınus ismiyle maç daha keyifli olabilirdi. Cüneyt Çakır ismiyle de oyun daha çok duran, daha çok kesilen bir yönetim şekli görebiliriz. Ama tabii bilemiyorum.
Anladım. Yani o zaman bize teknik anlamda bir yorum yapma şansı oldu. Normalde tempo yapabilecek takımların karşılaşmasında tempo biraz düşük olacak hakem yönetiminden dolayı. Öyle mi?
Gibi. Özellikle de şimdi Beşiktaş gibi oynamayı çok seven, çok hızlı oynayan, göze hitap eden bir futbol oynayan takımın müsabakasında bu tarz bir yönetim bazen hani belki kurallar gereği bir problem yaşanmayacak. Ben bunu anlatmaya çalışmıyorum. Umarım anlamıştır dinleyenler. Sadece yönetimsel anlamda, yani hakemlik yönetiminde farklılıklar var. Her hakemin kendine ait bir has yönetim şekli var. O nedenle böyle yorum yapıyorum. Umuyorum ki hatasız, problemsiz, tartışmasız bir maç olur. Ama mesela ilk maçta hatırlarsanız Akıllarda kalan tek pozisyon Cagney'in atıldığı pozisyondu. Şu anda yok ama işte ayağını kaldırmıştı rakibini kafa hizasına kadar. Biz orada katılmıştık ama onun dışında da birçok mesela ayağa basma müdahalelerinde sarı kartlar çıkmamıştı ve bu konuda da çok eleştirilmişti Cüneyt Çakır. Hani, belki skora etki eden hatası olmamıştı ama oyunu işte aynen az önce bahsettiğim gibi işte çok sık kesen ama disiplin uygulamalarında da hata yapan bir yönetimi vardı.
Vasat bir maç yönetti değil mi? İlk kez rakibi Beşiktaş Galatasaray derbisinde.
Kesinlikle öyle. Aynen. Kesinlikle öyle. Şimdi bu maçta kendi özelinde çok çok önemli ve çok da keyifli bir maç olacaktır. Umarım hakemi konuşmayız diye düşünüyorum. Oradan Fırat Aydınus'u illa böyle bir maçta görmek istiyorum ya. Onu da bu maça vermeklerine göre büyük bir ihtimalle kupa finalinde göreceğiz diye düşünüyorum.
Ha, anladım. Kupa finali. Yani Beşiktaş Antalya Spor.
Evet, aynen öyle.
Bu arada Antalya Spor Galatasaray. Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 kazandığı maçı Fırat Aydınus yönetmişti. Değil mi?
Evet.
Orada evet. Ben de öyle hatırlıyorum. Orada sizin söylediğiniz örneği çok anlamlı kılan bir performans sergiledi Fırat Aydınus. Genelde ikili mücadelelerde genelde oynatmayı tercih etti. Oyun akışkanlığı daha fazlaydı.
Evet.
Siz söyleyince aklıma geldi. Doğru
evet ya, Fırat Aydınus'un yönetim tarzı zaten o şekilde. Çok oyunu kesmeyi sevmeyen bir hakem. Daha çok oynatmak istiyor. Ama tabii ki bazen hakemlikte şöyle bir şey vardır. Siz oynatırsınız, bakarsınız oyun sertleşiyor. Hemen önleyici hakemlik diye bir şeyi devreye sokarsınız. Çalma eğilimine girersiniz bu defada. Yani onu Fırat Aydınus sahada çok güzel uyguluyor. Eğer takımlar oynamak istiyorsa oynatıyor.
Doğru. Yalnız ben Cüneyt Çakır'ın yönettiği bazı maçlarda tabii seyirci de olmadığı için futbolcuların sesleri mikrofona yansıyor. Oh, hocam diyor hemen faul veriyorsunuz. Ya böyle bir şey olmaz dediklerini hatırlıyorum.
Evet. Yani ben yani, çok kesmeyelim.
Diyen, diyene hemen faul verebiliyor.
Aynen. Ama yurt dışında öyle mesela mi? Öyle değil. Yurt öyle dışında mi? Öyle değil yani. Yurt dışında daha çok oynatıyor Cüneyt Hoca.
Evet.
İşte bu biraz da işte bizim ülke futbolunun aslında yapısıyla işte. Yani o gergin ortamı yaşamak istemiyor Cüneyt Çakır herhalde. O yüzden burada çok daha fazla düdük çalıyor ama yurt dışında daha çok oynatıyor. Bakalım derbide neler yapacak, ben de gerçekten çok merak ediyorum.
Sayın Seçim Demirel bizimle birlikte, eski FIFA yardımcı kadın hakem. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'nin Aytemiz Alliance Spor maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itiraz başvurusunu reddetti. Fenerbahçe derbiden önce bu başvurumuzun sonucu açıklanmalı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından demişti. Açıklandı, red kararı çıktı ancak bu red kararını, gerekçeli kararı da gördük ve hiç de tatmin edici bulmadık, hatta komik buluyoruz diyor Fenerbahçe. Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen şunu söylemiş Seçim Hanım. Kararları görünce iyi bir gün geçirmiyoruz. Çok üzgün ve kızgınım. Kararın gerekçesi de geldi. İnceledik. Tahkim kuruluna başvuracağız. Merkez Hakem Kurulu'nun gerekçesini okuduğumuzda dehşete düştük. Görüyorum ki hatalarının farkında değiller ve düzeltme biçimleri bile daha büyük bir hata. Bu bir kural hatasıdır. İddiamızı da hala ısrar ediyoruz. Son noktaya geldik. Öfkemiz en üst noktada. Hakemler kuralı bilme tenezzülünde bile bulunmuyorlar demiş ve devam ediyor. Şimdi dehşete düşüren gerekçe nedir acaba bu kararda? Tahmininiz ne?
Ben gerekçeli yazıyı okuyamadım. Gerekçe neymiş bilemiyorum. Yani sosyal medyada var mı ya da Türkiye Futbol Federasyonu sitesinde gerekçesi açıklandı mı, bir fikrim yok. Ama sonuçta her ne olursa olsun biz bu konuyu daha önce konuştuk. Burada asla bir kural hatasından bahsedemeyiz. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu'nda Merkez Hakem Kurulu'nun bu açıklamasına bu şekilde bir tepki veriyorlarsa o zaman bence bunu İFAB'a taşıyabilirler. Onlardan da fikir alabilirler ki eminim oradan da aynı şekilde kendilerine cevap gelecektir. Asla ama asla burada bir kural hatasından bahsedemeyiz. Bu ısrarı da anlamış değilim. Niye bu kadar bu olayın üzerine gidiliyor? Neye dayanarak aslında Fenerbahçe kulübüne sormak lazım. Neye dayanarak bu iddialarını hala bu şekilde sürdürüyorlar ve bu kadar da ısrarcılar? Ben de onu çok merak ediyorum. Fikir aldıkları birileri varsa, hakem kökenli olabilir ya da İFAB'dan mı bilemiyorum, UEFA'dan mı, onlar da bunu açıklamalılar. Onlar da bir gerekçe sunmalılar niye bu kadar ısrarcı olduklarına dair. Çünkü kurallar burada çok net bir şekilde sadece bir yorum hatasından bahsedebilir ya da VAR'la hakem arasındaki sistemin işleyişi hakkında belki ters düşebilir. Onun dışında kural hatasıyla ilgili asla bir bir şey yok burada. Somut bir kanıt yok ellerinde. Niye bu kadar ısrarcılar? Ben de bunu merak ediyorum.
Sayın Seçim Demirel tespitini yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu gerekçeli kararına resmi sitesinde yer vermedi. Sadece yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir şeklinde muhtat bir yazı yayımladı resmi internet sitesinde. Yalnız tabii Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu kararları değil de Türkiye Futbol Federasyonu tahkim kurulu kararlarının bundan böyle internet sitesinde ilan edileceğine yönelik bir açıklaması var federasyon yönetiminin. Bunu hatırlatalım.
Güzel, öyle olmalı. Ki zaten Merkez Hakem Kurulu o müsabakadan hemen sonra o müsabakanın yani kural hatası yapıldığı iddia edilen müsabakanın hakemlerine hemen tekrar görev verdi. Yani orada bile zaten anlatmış ya burada bir kural hatasından bahsedilemeyeceğini. Fenerbahçe Kulübü de bunu zaten anlamış olması lazım. Bence bu tamamen bir sanal bir gündem oluşturmak ve ortamı germekten öteye gitmiyor. Çok gereksiz buluyorum bu olayı.
Peki. Seçim Hanım çok teşekkür ederim katıldığınız, katkı sağladınız.
Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Tekrar görüşürüz. Sayın Seçim Demirel bizimle birlikte FIFA eski kadın yardımcı hakem fikirlerini sizlerle paylaştı. Cüneyt Çakır'ın atanmasına derbiye şaşırdığını ifade etti. Çünkü beklentisi az önce saydığım gerekçelerden dolayı Fırat Aydınus'un bu derbide görev alması yönündeydi. Değerli dinleyiciler bu bölümümüze nokta koyuyoruz. Programımıza devam ediyoruz.
Bir yorum.
Galatasaray bölümümüzdeyiz. Galatasaray seçim sürecine girdi. Fırtınalı iki gün geçirdi. 48 saat sonrasında her şey netleşti ve şimdilik süt liman olmuşa benziyor ortam Galatasaray'da. Ama Galatasaray'da şimdi dikkatler derbiye çevrildi. Florya'da neler oluyor? Marcao anlattı. Marcao'nun açıklamalarını hep birlikte dinliyoruz. Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi.
Jogo de paciência também. Ama meus companheiros estão preparados para esse desafio.
Çok zor maç bizi bekliyor. Belki de sezonun en önemli maçlarından bir tanesi ama hocamız bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Taktiksel anlamında, oyun anlamında en iyi şekilde hazırlanıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Çok zeki olmamız gereken maç. Aklımızı maksimum seviyede kullanmamız gereken maç. Diğer taraftan da sabırlı oynamamız gereken maç. Demin de söylediğim gibi gayet iyi hazırlanıyoruz. Umarım güzel bir netice alacağız.
Uma meta que é muito importante para jogador atingir 100 jogos e tô muito feliz se eu jogar de atingir os 100 jogos.
İnanılmaz mutluyum. Allah'ıma çok şükürler olsun ki böyle büyük bir camiada 100. maçıma çıkma şerefine ulaşacağım. O yüzden çok çok mutluyum. Geldiğim ilk günden beri hedefim zaten her maçta oynayıp takıma maksimum seviyede yardım edebilmekti. Bunları da bugüne kadar başardığımı düşünüyorum. Şimdi bir maç daha var önümde. Umarım oynayıp 100. maçımı tamamlayacağım.
Galatasaray'ın Brezilya stoperi Marka 100. maç heyecanını yaşıyor değerli dinleyiciler. Galatasaray bir seçim açıklaması yaptı. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun 6.05.2021 tarihli açıklaması hakkında bir açıklama yayımladı. Bakıyoruz hemen ayrıntılarına. Az sonra at yarışını dinleyeceğiz. Ardından da Galatasaray'ın bir önceki seçimde başkan adayı olan Sayın Ozan Korkut bizimle birlikte olacak. Bugün Burak Elmas yönetim kurulu listesini verdi. Zaten Metin Öztürk hazırlamıştı, verdi divan kuruluna. Yönetim tarafından alınan kararların yok sayılması tüzüğümüzün amir hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. 17 Mayıs'taki tedbirlere göre yönetimin belirleyeceği yeni tarihte seçim yerine getirilecektir diyor Galatasaray yönetimi. Divan kurulunda dün bir açıklama yapmıştı. Ve seçimin 29 Mayıs'ta düzeltiyorum yapılması hakkında Burak Elmas'ın başkan adaylarından yine benzer bir açıklaması var. Galatasaray başkan adayı Burak Elmas adaylık başvurusunu resmi olarak yaptı ve basın mensubu arkadaşlarımızın sorularını yanıtladı. Evrakları teslim etti. Türk Telekom stadına gelen Burak Elmas 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini divan kurulu kıdemli başkan yardımcısı Aykut Alp Derkan'a verdi. Elmas'a Asaf Savaş Akat ve Ali Polat Bengi Sert de eşlik etti. Adaylıkla ilgili evrakları teslim eden Elmas basın mensuplarına yaptığı açıklamada tüm gerekli evraklarımızı divan kurulumuza teslim ettik. Kendilerine de dün almış oldukları doğru karar için bir Galatasaraylı olarak teşekkür ediyorum. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Diğer aday arkadaşlarımız ve ekiplerine de hayırlı olmasını diliyorum diyor. Bu seçim Galatasaray için çok çok önemli. Galatasaray demokrasisi için de çok önemli bir seçim haline geldi. Tüm üyelerimizden son dönemde yapılan çeşitli hamlelerin farkında olarak Galatasaray demokrasisine sahip çıkmak üzere oy kullanmalarını, iradelerinin sandığa ve sonuçlara yansımasını sağlamalarını rica ediyorum. Hala Galatasaray içinde maalesef Galatasaray'a yeterli saygıyı duymayan, zamanında hazırlanmamış azınlık da olsa bir takım arkadaşların seçimi geciktirme ve Galatasaray'ın sorunlarını öteleme çabasını görüyoruz. Biz her zaman Galatasaraylı'nın iradesinin Galatasaray'ın tüm kararlarına doğru şekilde yansımasına önem verdik. Bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Pandemi döneminde üyelerimizin sağlığını sağlığını koruyarak düzgün bir seçim olması için emeklerimizi seferber edeceğiz diyor Divan Kurulu. 29 Mayıs'ta seçim yapılacak dedi. Çünkü bu işin daha fazla çığırından çıkmaması, bir kaosa dönüşmemesi adına inisiyatif kullanma ihtiyacı hissetti. Yönetim Kurulu da karşı bir açıklama yaptı. Yani Galatasaray'da olmayan şeyler oluyor ve 29 Mayıs'ta pandemi tedbirleri dolayısıyla yapılması mümkün değil ama bir hafta sonra belki Haziran ayı içerisinde kongre yapılacak diyor. Çünkü Sayın Başkan, mevcut Başkan Mustafa Cengiz seçimin tehir edilmesi konusundaki başkanlık makamını da kullanarak bir inisiyatif kullandı. Buna tepki gösteren 3 tane yönetim kurulu üyesi istifa etti. Bir tane üyenin daha istifa edeceğinden bahsedildi. Dün bence çok ciddi bir bu teyakkuzdan, daha doğrusu Galatasaray'da oluşan doğal infialden kaynaklanan bir biçimde bir görüşme trafiği yaşandı. Sayın Abdurrahim Albayrak bu işin hal yoluna konabileceği doğrultusunda bir mesaj verdi. Sosyal medya hesabından dedi ki hiç kimse merak etmesin, Galatasaraylılar Haziran'da seçimimizi yapacağız dedi. Ardından da bu açıklamanın ardından da kulübün resmi internet sitesinden, resmi yayın organlarından değil, kendi sosyal medya hesabından mevcut başkan Mustafa Cengiz bu şartlarda aday olmayacağım dedi. Bu Sayın Mustafa Cengiz'in tek taraflı bir kararla seçimi öteleme girişiminde bulunduğunu çok açık bir biçimde bize gösteriyor. Belki de yanılıyorum ama ben olguları alt alta koyarak bir sonuç çıkarmaya çalışıyorum. Bütün bunlardan sonra az önce Burak Elmas'ın size okuduğum açıklaması geldi. Divan Kurulu'nun dün yaptığı deklarasyon söz konusu. Bütün bunları konuşacağız. Az sonra Ozan Korkut canlı yayın konuğumuz olacak.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Özgür Sancar, özel röportaj.
Derlinger, Galatasaray'ın başkan adaylarından Sayın Ozan Korkut, Galatasaray Spor Kulübü başkan adayı olmuştu biliyorsunuz bir önceki seçimde. Daha önce değişik vesilelerle yaptığımız bütün söyleşilerde Galatasaray seçim yapmalı, bu doğru. Ama her şeyden önce mali ve idari genel kurulunu yapmalı demişti. Şimdi Galatasaray seçim sürecinde 48 saatlik bir krizin bir şekilde aşıldığını görüyoruz. Özel röportaj bölümümüzde Sayın Ozan Korkut bizimle birlikte, Galatasaray'ın etkin isimlerinden. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba.
Teşekkür ederim Özgür'cüğüm, hoş bulduk. Herkese, tüm dinleyicilere sevgilerimi, saygılarımı iletirim.
Ben de iyi günler, iyi çalışmalar, şimdiden iyi hafta sonları dilerim.
Teşekkürler.
Tabii sizin son derece önemli bir gerçeğe işaret ettiğinizi hatırlatmakta fayda var. Belki söyleşimizin ilerleyen aşamalarında bu konuya gireceksiniz. Mali Genel Kurul. Ama onun öncesinde bu 48 saatte yaşananları nasıl yorumladığınızı öğrenmek istiyorum. Size de Sayın Başkan'ın başkanlık koltuğundaki yerini uzatmak ya da tekrar aday olabilmek için zaman kazanmak adına seçimleri öteleme girişimi olarak mı geliyor bütün bu yaşananlar? Sayın Başkan'ın tek başına aldığı, yönetim kuruluna rağmen onlara karşı aldığı bir karar olarak mı gözüküyor?
Özgür'cüğüm, beni bu kadar zamandır tanıdığını düşünüyorum. Tüm detaylarını bilmeden, bütün gerçekliklerime hakim olmadan kimsenin niyetini okumaya çalışmayacağımı biliyor olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla niyetini okuyup da kimse adına amacı herhalde budur demem doğru olmaz. Ama yaşanan sürecin bütününü, sadece bugün olarak değil, senin dediğin gibi daha geçen seneden başlayarak ben sürecin bütününü yanlış görüyorum. İstersen açayım.
Bu süreç
biliyorsun, yani olayları anlık değerlendirmemek gerekir. Anlık, sadece bir anlık değerlendirdiğimiz zaman yanlış sonuçlara varabiliriz. Bu seçim süreci, evet, dünya pandemi nedeniyle geçen senenin başından beri son derece dünyada, ülkemizde, haliyle de kulübümüzde insanlarımız zor bir süreçten geçiyoruz. Bir belirsizlik var. Geçen sene bu belirsizlik ortamından kulübümüzün etkilenmemesi de mümkün değil. Geçen seneden beri seçim süreci ilk öncesinde Mart'ta başlayan bir genel kurul yapılması söz konusuydu. Pandemi nedeniyle ertelendi. Fakat arada geçen sürede pandeminin gidişatına göre daha az vakaların olduğu ve daha imkanların olup açık ortamlarda bu genel kurulun yapılıp Galatasaray'ın ihtiyaçlarının masaya konulacağı, bir mali ve idari konularını tartışacağı bir genel kurul yapılabilirdi. Dediğim gibi başından beri de bunu dile getiriyorum. Çünkü Galatasaray'ın problemleri önce tespit edilmeli, değerlendirilmeli. Yönetim de demokratik olarak kendi görüşünü ve bakış açısını anlatmalı. Biliyorsun Sayın Başkan sürekli finansal bir başarı ve başarıdan başarıya koşulduğu yönünde açıklamaları ve böyle bir görüşü var yönetimin. Bizler ise belli konularda, tabii başarılı oldukları konularda teşekkür ediyoruz ama
başarılı olmadıklarında...
Günün sonunda iki defa şampiyon olmuş bir takım var. Yani baktığınız anda Sayın Cengiz'in döneminde burada başarıda bu kulübü yöneten yönetim kurulunun, taraftarlarımızın, aynı üyelerimizin, lig direktörümüzün, oyuncularımızın, herkesin olduğu gibi elbette ki yönetiminin de bir katkısı vardır. O katkının oranı nedir? Bunu bilmek veya bunu söylemek ve bunu tartışmaya da gerek yok.
Niye gerek yok? Bence çok da gerekli bir konu. Ben affınıza sığınarak hoşgörülü bir insansınız. O yüzden araya giriyorum zaman zaman. Ve söyleşimiz çok daha dinamik olsun istiyorum.
Tabii
o yüzden yani bu işleri çok hassasi, büyük bir hassasiyette, özenle takip eden ekibinizle birlikte, sadece sizi kolektif bir anlayış içinde hareket ettiğinizi biliyorum. Ekibinizle birlikte bu işleri, özellikle de Galatasaray'ın mali ve idari konulardaki yönetimin icraatlarını takip eden isimsiniz.
Evet.
O bakımdan söylüyorum. Yaptıkları mı, iyi yaptıkları işler mi daha fazla oranlama yaptığımızda, yoksa Galatasaray aleyhine olan işler mi?
Bu sorunun cevabını net verebilirim. Ben bu yönetimi başarılı bulmuyorum. Zaten başarılı buluyor olsaydım yapılan genel kurulda biliyorsun ibra etmedim. Başarılı bulsaydım ibra ederdim. Ama şunu demek istiyorum. Galatasaray demokratik, hoşgörülü, sağduyulu bir ve insanların vizyon sahibi olduğu bir ortamdır. Bizi zaten biz yapan, başkalarından ayırdığını düşündüğümüz özelliklerimizden bir tanesi bu. Şimdi başarısız bulduğumuz insanlara da arada başarılı veya doğru yaptığı işler için de teşekkür etmeyi veya o konularda tebrik etmeyi de bilmeliyiz.
Peki
ama
hangi işleri doğru yaptınız?
Başarısız gördüğümüz, yani basit bir şekilde söylüyorum, iki tane şampiyonluk var. Eğer ki başarıyı, bu bir başarı mıdır, başarılardan biri midir dersen, benim açımdan elbette ki başarı birçok kriteri vardır. Ki ben bunları genel kurulda da izah ettim. Temsiliyetten, seçilmeden önce neleri taahhüt ettiniz, kaç proje, neleri hayata geçireceğim dediniz, neleri yaptınız. Bunların hepsi bir başarı kriteridir. İleriye dönük nasıl bu camiaya bir çıkış yolu ve vizyon koyuyorsunuz önüne? Şeffaf mısınız söz verdiğiniz gibi? Bunların çoğunda yönetimi başarısız görüyorum. Ama bunun yanında da iki tane şampiyonluk futbol takımı açısından söylediğim zaman elde edilmiş midir, edilmiş midir? Bu bir başarı mıdır? Elbette bir başarıdır. Ama dediğim gibi bütününe baktığın zaman başarısız buluyorum. Hele de benim gibi Galatasaray'ın bir basketbolcusu olan bir insan için, basketbol takımının, koskoca Galatasaray kulübünün yenilmez armadasının gururla, onurla senelerce formasını terlettiğim formanın gelmiş olduğu nokta benim için başlı başına başarısızlıktır. Yani diğer finansal, idari bir sürü şey konuşabiliriz saatlerce ama yani bu konuda elbette ki çok doluyum, elbette ki çok mutsuzum. Ama sağduyuyla, dediğim gibi mantıkla konuşmazsak, hepimiz sadece mutsuzluklarımızı ve sadece başarısız gördüğümüz şeyleri tenkit edip ortaya yapıcı, birlikte yola çıkılabilecek bir çözüm haritası oluşturamazsak, ki bugün bence yaşadığımız bu, onun için süreçten bahsediyorum, Galatasaray Kulübü'ne faydadan çok zarar veririz diye düşünüyorum.
Peki.
Dolayısıyla bu sürecin başından itibaren biliyorsun, zannederim Kasım ayıydı, Aralık ayı için yönetim bir olağanüstü seçime gitme kararı aldı ve yayınladı. O zaman da adaylık açıklayan arkadaşlarımız oldu. Ben o gün burada öncelikle seçime gitmeden önce bana sorulduğunda, sen de biz hatırlıyorsan senin demin söylediğin gibi program yaptık. Orada da o gün itibariyle de aynı görüşlerimi ilettim. Dedim ki Galatasaray'ın şu an ihtiyacı olan seçimden ziyade mali genel kurulunun yapılmasıdır. Niye? Seçmek öncesinde, tabii ki demokratik bir olaydır seçime gitmek, ama seçim bir çözüm getirmeli. Seçime gidip insanların önüne sadece sandığı koyup gelin, oy atın diyorsunuz ama gözlerini bağlıyorsunuz. Yani genel kurulunuzu yapmayarak insanlara Galatasaray'ın problemlerini tespit etme, son durumuyla alakalı bilgi alma imkanını tanımadan, aile olarak bir araya gelip çözümler, değişik fikirler dinlenerek, çözümler üretilerek, bu fikirlerden, Galatasaray demokrasisinden hep söylüyoruz bu kadar değerli bir insan kaynağımız var diye. Bunun tecelli etmesine müsaade etmeden ben seçim kararı alıyorsunuz diyorsanız, benim önceliğim Özgürcüğüm, ben hayatımda karar alırken Galatasaray'la alakalı benim önceliğim Galatasaray'dır, kurumdur. Elbette ki bireysel hepimizin arzuları, hedefleri olabilir. Ama Galatasaray'ın ihtiyaçları, kurumun ihtiyaçları benim için önceliklidir. İnsanların dolayısıyla da ben ve benim arkadaşlarımın bakış açımızda biz önce tüm üyelerimizin ve taraftarlarımızın demokratik olarak bir seçime gitmeden önce Galatasaray'ın problemlerini bilmek en demokratik hakkıdır. Bunlar paylaşılsın. Ve problemlerin geldiği boyut, bunu seninle daha önce de konuştuk. Hatırlarsan transfer sezonlarında bana sorduğunda ya taraftarlarımız sürekli transfer bekliyor, niye bunlar yapılamıyor? Çok basit sebeplerinden bir tanesi demiştim ki elbette taraftarlarımız bu beklentide olmakta haklı. Çünkü sürekli finansal olarak pembe bir tablo çiziliyor. Kâr ediyoruz, başarılıyız, iyi yönetiliyoruz deniliyor. Haklı olarak taraftarlarımız da en iyisine layıktır. Bu demeçleri duyan taraftarlarımız da bakıyor. Madem kâr ediyoruz, madem finansal gücümüz var, o zaman en iyi takımı kuralım, en iyi oyuncuları, var olanların da iyisini alalım. Galatasaray dünya markası, açık ara şampiyon olalım istiyorlar. Ama doğrular bilinmiyor. Gerçekler şeffaf bir şekilde paylaşılmıyor. Bugüne gelindiğinde de...
Gelmeden önce şu soruyu sormama izin verin. Araya girdim ve şunu sormam gerekiyor size. Şimdi siz konuyu yakından takip eden bir insan olarak Mali Genel Kurulu yapılmasa bile pek çok veriye sahipsiniz. Galatasaraylısınız ve Galatasaray'ın içindesiniz değil mi?
Ben elbette ki sahibim. Evet.
Mevcut başkan adayları sahip mi? Buna bu bilgilere sahip olmadan başkan adayı olabilirler mi?
Bu yine niyet okumak olur. Bunu söyleyemem. Şunu söyleyebilirim.
Çünkü çok başkan büyük adayı... sorumluluğun altına gireceksiniz başkan adayı
tamam,
olarak.
Tamam şimdi Özgür'cüğüm ben tekrar ediyorum. Şu an için görmüş olduğumuz ve başkan adayı olduğunu açıklayan arkadaşların hepsi bir kere benim arkadaşım ve tanıdığım insanlar. Hep aynı şeyi söylüyorum. Biz bir aileyiz. Hepsine de başarılar dilerim. Ama bir başkasının bakış açısını söylemek bana yakışmaz. Bilemiyorum. Ben kendi bakış açımı ve arkadaşlarımın bakış açısını söyleyebilirim bildiğim için. Evet biz Galatasaray'ı günlük anlık yaşamadığımız için ve 2018'de de aday olarak bir iddia ile bir ekip ortaya koyarak çalışmalar yaptığımız ve bunu da bugüne kadar en iyi şekilde sürdürdüğümüz için konulara hakimiz. Ama seçimde sadece biz oy, bir olası bir seçimde sadece biz oy kullanmayacağız. Burada sadece kulübün internet sitesinden üyelere akses verip finansal raporları koymak yeterli değil. Üyelerimizin hepsi finans uzmanı değil, hepsi ekonomi uzmanı değil. Bu raporları 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi inceliyor olabilir. Burada oy kullanma hakkı olan neredeyse 10 bin kişi var. Önemli olan siz ekip olarak, başkan adayı olarak hazır olabilirsiniz. Ama seçmenler seçmeye hazır mı? Tespiti yapmadan, insanlara eksiklerimizi, sıkıntılarımızı, üyelerimize ve taraftarlarımıza net belirtmeden... O teşhisi yapmadan, o teşhisi en iyi hangi aday veya en iyi hangi ekip karşılayabilir konusunda oy atmalarını nasıl bekleyebilirsin?
Ben de bu konularda...
insanların demokratik hakkını gasp etmek.
O zaman bu yapılacak seçim gerçek anlamda Galatasaray'a yakışan demokratik bir süreç içerisinde gerçekleşmiyor. Bunu mu anlıyoruz?
Ben ve arkadaşlarım evet bunu görüyoruz. Bizim tekrar ediyorum amacımız ve karar verirken bütün kriterlerimiz önce Galatasaray'ın ihtiyaçlarıdır. Ben diğer arkadaşların hepsinin iyi niyetle daha farklı bakış açısında olabilirler. Hepsine saygımız var. Biz farklı düşünüyoruz ve farklı gördüğüm Galatasaray'a genel kurulu yapılmadan, problemleri, teşhisleri tekrar tekrar söylüyorum ortaya konmadan, hep birlikte bak şunu da söyleyeyim Özgür'cüğüm, Galatasaray'ın problemlerinin hem idari hem mali gelmiş olduğu nokta hiçbirimizin tek başına altından kalkabileceği boyutta değil. Bunu net olarak söylemek lazım. Hep beraber kalkabilir miyiz? Veyahut da çözümlerimiz, vizyonumuz var mı? Elbette ki var. Ama bunu ancak bugüne kadar olduğu gibi bir aile olarak hep birlikte yapabiliriz.
Peki. Yani Galatasaray'ın sorunları büyük ama Galatasaray kurtarılamaz değil. Kurtarılabilir.
Galatasaray sorunlarından da büyüktür. Galatasaray'ın çözülemeyecek, Galatasaray'ın sorunları çok zordur. Ama Galatasaray bir dünya markasıdır ve biz... Bunların üstünden elbette gelebiliriz ama hep birlikte güç birliği yaparsak gerçekten bir camia, bir aile. Yoksa işte yönetim, futbolcu, sporcu, taraftar sadece bir marş olarak kalır. Bunu fiiliyatta uygulamıyorsanız bu camiayı da bizim tenkit ettiğimiz diğer camialara benzetiyor olursunuz. Galatasaray, bizim Galatasaray'a benim ve arkadaşlarımın bakış açısı bu değil. Dolayısıyla fayda sağlanamayacağını, tekrar ediyorum, fayda sağlayacağını düşünen, bu ortamda önceliği farklı olan herkese saygı duyuyoruz ve fikirlerine saygı duyuyoruz. Başarılar da diliyoruz ama biz tespitler yapılmadan örnek geçen seneden şu ana, şu an çok kritik bir Haziran ayı geçirdi. Bu Haziran ayı transfer dönemi açısından kritik hamleler yapılması, bir takım ciddi kararlar alınması
gerekecek. Haziran'da çok özür dilerim. Haziran'da Galatasaray'ın ne kadar sıcak paraya ihtiyacı var? İlk planda, yakın dönemde. Yeni gelecek yönetim ne kadar para koymalı?
Bunu şu dakika, bu konuda net olarak şu anda hiç kimsenin tam ve net rakama hakim olduğunu tekrar ediyorum, düşünmüyorum. Çünkü bunlar mali genel kurullarda önümüze konulan, sadece sunulan tablolar yeterli değil. Yönetimin de nakit akışıyla alakalı bir takım açıklamalar yapması gerekir. Bunlar yapılmadığı için kimsenin, en azından ben kendimiz için söyleyeyim, biz bunu net olarak göremiyoruz. Evet, genel resimle alakalı fikir sahibi miyiz? %100. Örnek, seninle daha önce de konuştuk. Bir bankalar birliği anlaşması yapıldı. Bu anlaşmanın genel kurula getirmeden, en azından hadi pandemi koşullarında siz genel kurul yapamıyorum diyorsanız, divan kurullarında online toplantılar yapıldı. Buralarda en azından gelip paylaşılıp koşulları ve şartları tartışılmadan, ben yaptım olduğuyla bu kulübün 9 senesini, geleceğini direkt ilgilendirecek bir anlaşma yapıyorsanız ve bunun detaylarını paylaşmıyorsanız, ki bunlar da genel kurulda paylaşılması gereken şeyler. Burada kim daha doğru bir tespit yapıp daha net bir karar verir bilemiyorum.
Peki, o zaman ben şunu anlıyorum. Siz önümüzdeki seçimde aday olmayacaksınız. Çünkü siz bu sürecin Galatasaray'ın demokratik teamüllerine uygun olmadığını, her şeyden önce demokrasinin bilmek, şeffaf olmayı gerektirdiğini düşünüyorsunuz. Mali genel kurulda tüm üyeler mevcut yönetimin Galatasaray'ı ekonomik ve idari açıdan getirdiği durumu görmeden oy kullanmamalı. Eğer bu yapılmıyorsa önümüzdeki seçimin de tam anlamıyla Galatasaray'ın arzu ettiği ideal demokrasiye uygun olmadığı kanaatindesiniz ve aday olmayacaksınız.
Bunun uygun olmadığı kanaatindeyim. Ben de arkadaşlarım Galatasaray'da problemin ve kaosun değil, sadece çözümün parçası oluruz. Bizim bakış açımız bu. Uygun olmadığını düşündüğüm ve fayda sağlamayacağını düşünmüş olduğumuz bir ortamda bu fikirdeyken herhangi bir adaylık veyahut da herhangi bir taraf olmayı seçmek bu yanlışı tescil etmek manasına gelir. Biz de bunu tescil etme niyetinde değiliz.
Bunun
Galatasaray açısından, evet, Galatasaray açısından doğru görmüyoruz. Galatasaray çok büyük bir kulüptür, çok büyük bir camiadır. Genel kurulu hızlıca yapılabilir. Yapılındığında hala geçmiş, kaçmış bir zaman yoktur. Evet, kurum zarar görüyor mu? Elbette görüyor. Ama bu çok önceden de yapılabilirdi. Yani Galatasaray'da gördüğüm, sürekli hatalar yapıp o hatalara da acil ve ani reaksiyonlar vermek,
evet,
sanki kurumsal bir yönetim tarzı haline getirilmeye çalışılıyor. Ben buna karşıyım.
Peki.
Böyle varamayız günlük kararlarla. Ayrıca şunu da söyleyeyim.
Çok özür dileyerek hatırlatalım. Sayın Ozan Korkut bu açıklamaları yapıyor. Radyosunu yeni açanlar olabilir. Onlar için hatırlatıyorum. Sayın Ozan Korkut'la söyleşimiz devam ediyor. Ayrıca onu söyleyin tabii ki de. Ben size şunu sormak istiyorum. Seçime gidip oy kullanacak mısınız? Madem taraf değilsiniz ve aday olmayacaksınız. Oy kullanacak mısınız?
Şu an seçim olup olmayacağı hakkında büyük bir belirsizlik var.
Olmama ihtimali var mı gerçekten?
Yani şu an itibariyle hukukçular bile üzerinde, ben hukukçu değilim ama hukukçuların da üzerinde net bir kanaate varamadığını görüyorum. Ne olacağını dolayısıyla görmek, süreci takip etmek lazım. Nasıl tecelli edecek onu görmek lazım diye düşünüyorum. Ama tekrar ediyorum, ben bu şekilde ve bu şartlar altında yapılacak bir seçim illaki yapılmalıdır. Herkesin katılabileceği bir, elbette ki tarihte de yapılmalıdır. Bunun açıklanması da gerekirdi. Ama bu şekilde, bu şartlarda şu an yapılır ise birkaç konuyu daha eklemek isterim. Niye genel kurulundan da bahsettiğimin konu sadece problemlerin tespit edilmesi değil. Son iki senedir genel kurullar yapılamadığı için kulübümüze bu yönetim tarafından alınmış üyeler var. Aramıza da hoş geldiler. Bu üyelerin, üyeliklerinin netleşmesi biliyorsun genel kurullarda oluyor, kabulleri. Yapılmadığı için bu üyeler oy kullanabilecek mi, kullanamayacak mı? Yani kimin oy kullanıp kullanamayacağı konusunda da bir belirsizlik var. Seçimin doğru tecelli etmesi için bunun da çözülmesi gerekir. Ayrıca yönetim ve disiplin tarafından bir takım cezaları almış hakkında, işte o disiplin cezaları nedeniyle oy kullanıp kullanmaması konusunda bu demokratik haklarını kullanabilirler mi netleşmemiş üyelerimiz var. Onların da kararı bu haklarıyla alakalı genel kurulda veriliyor olur. Bu da yapılamıyor. Bu da bir belirsizlik. Yani zaten ibra sürecinden sonra biliyorsun mahkemelerde Galatasaray kulübü bugüne kadar büyük bir süre kaybetti. Bizim amacımız yine bir hukuk mücadelesinin ortaya çıkıp gereksiz yere Galatasaray'ın daha da beter süre ve zarar kuşlara kaybedip zarar görmemesi.
Peki. Bu durumda bugün son gün mü? Aday listeleri, sicil kurulu, diğer kurullarla ilgili listelerini vermesi için adayların?
Bu yine seçimin geçerli, yani alınan seçim kararının iptalinin geçerli olup olmadığı ile alakalı bir yorum. Dolayısıyla bunu da bekleyip görmek lazım. Eğer ki ilk alınan seçim kararı iptal edilmemiş olsaydı, ona göre bu
bugün sondu.
Evet, bugün sondu.
Ama Haziran'da yapılacağına göre, işte Haziran'da hangi tarihteyse o tarihten iki hafta önceye kadar süresi var adayların listelerini vermek için.
Tabii yeni bir tarih bu hukuki olarak olay netleştiği zaman yeni bir tarih belirlenirse ondan sonra tabii bu seçim süreci tekrardan başlayacaktır diye düşünüyorum. Anladım. Şunu da söylemek gerekir. Burada şu an itibariyle 4-5 tane adaylı konuşulan veya aday olma durumu olan ekipler ve arkadaşlar var. Bu ne demektir? En azından 4-5 tane farklı fikir var. Galatasaray'ın problemlerinin ve ihtiyaçlarının, karşılanması gereken ihtiyaçlarının gelmiş olduğu noktada bu kadar ayrı fikrin olmasındansa, bizim kültürümüze yakışan, dediğim gibi, bir masaya gelip doğru önce problemleri tespit edip ondan sonra hep birlikte en iyi listeleri oluşturup hep birlikte bunun altından Galatasaray nasıl kalkar ve bu konuda da kime ne görev verilirse ego yapılmadan bir aile ortamıyla, güç birliğiyle bu konunun çözülmesi gerekir. Peki. Ben ve arkadaşlarım bu konuya böyle bakıyoruz.
Peki. Sayın Ozan Korkut fikirlerini son derece berrak bir biçimde sizlerle paylaştı. Fatih Hoca dedi ki, Fatih Terim, biz derbide kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız her zaman olduğu gibi. Ama olmazsa rakibi de alkışlar, uğurlarız, Beşiktaşlı kardeşlerimizi öyle yollarız dedi. Ne diyorsunuz derbi için ve Fatih Hoca'nın bu yaklaşımı adına?
Ben daha derbiyle alakalı farklı bir bakış açısı, farklı bir tarafı göz önüne getirmek isterim. Şu gün konuştuğumuz gündem, yani Galatasaray Spor Kulübü'nün şu an itibariyle futbol takımımızın en büyük gelirimizi getiren branşımızın hala matematiksel olarak şampiyonluk hedefi devam etmektedir. Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman içinde iddiası ve biz Galatasaraylıların sonuna kadar var olan bütün şansları en iyi şekilde, en iyi eforu göstererek kovalamaktır.
Peki.
Biz Galatasaraylı üyelerin de, ben bunu da gerçekten kalbimden söylüyorum, taraftarlarımıza karşı bu kadar vefakar ve cefakar insanlar, hayatından dişinden tırnağını biriktirdiğini senelerce Galatasaray uğruna feda eden insanlara büyük bir sorumluluğumuz, vicdani sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Kaos ve bu şu an konuştuğumuz şeyler olmaması gerektiğini düşünüyorum.
Haklısınız. Çok teşekkür ederim. Bize katıldığınız, eksik olmayın.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek dileğiyle.
Teşekkür ederim. Saygılarım var.
Sağ olun. Galatasaray'ın etkin isimlerinden Sayın Ozan Korkut sizlere seslendi. Bir önceki seçimde başkan adayı olmuştu.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı adına resmi başvurusunu yaptı. Başvurumuz tamam, şimdi Galatasaray'ın geleceği için seçim zamanı diyor. Seçim sloganı ise Galatasaray'a güven, Galatasaray için geleceğiz şeklinde. Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Bir Trabzonspor efsanesi teknik direktör Hüseyin Tok bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Bulduk, iyi yayınlar.
Sağ olun hocam, ben de iyi çalışmalar dilerim.
Sağ olun.
Bütün maçlar aynı saatte hocam. Yarın 20.30'da oynanacak maçlar. Nasıl evet. Değerlendiriyorsunuz bu uygulamayı?
Tabii doğru bir uygulama. Hem kümeyi düşüren düşme hattındakiler için hem şampiyonu adayları için önemli maçlar. Onun için son 3 haftanın aynı saatte oynanması çok normal. Daha önceki yıllarda da böyle uygulamalar yapılmıştı.
Trabzonspor son 3 haftaya 64 puanla giriyor. Yarın rakip Antalyaspor, kazanacak 9 puan var. Ne diyorsunuz hocam?
Trabzonspor tabii biraz iddiasız durumda düşünce biraz gevşemeler oldu. Biraz bezginlikler, maçların yoğunluğundan dolayı böyle aynı oyuncuların da oynamasından dolayı futbolcuda biraz rehavete oldu. Biraz yorgunluklar oldu. Çünkü alternatif, biraz da forvet aslında alternatif olmayınca burada gol bölgesinde sıkıntılar çekerek çok son dönemlerde bayağı puanlar, 5 maç beraber bir maç galibiyeti var bu dönemde. Bayağı puanlar kaybetti Trabzonspor. Bu da takımın alternatifsiz, rekabetsiz bir ortamda olmasının nedeniyle bu sezon bu şekilde bunun sıkıntılarını Trabzonspor çok yaşadı.
Evet. Önümüzdeki sezon tabii bütün bu sorunların önüne geçilebilecek şekilde bir transfer dönemi geçirmeyi arzu ediyor. Bunun için de planlamalar başladı galiba. Daha doğrusu planlama evet. Yapıldı ve çalışmalar başladı.
Evet. Çünkü Abdullah Hoca 8. maçtan sonra herhalde geldi. Şu transfer döneminde onun yapmadığı için bu dönem erken başladı bu işler. Yani yönetiminde başkanın da söylediğine göre kamplara yetişmesi gerekiyor. Çünkü daha önceki biliyoruz bütün kulüplerimize sıkıntı buydu. Takım kampa gidiyordu. Daha hala transferler çalışmalar devam ediyordu. O futbolcuların kampa katılmaması nedeniyle biz geldikleri zaman da bir süre form düzeylerini, tempolarını, kondisyonlarını kazanmak için bir ayrı zaman geçiyordu. Bir maçlar geçiyordu. Onun için kampa geliştirmek yani futbolcuların en büyük arzusu eldeki futbolcuların, tüm futbolcuların kampta hazır vaziyette olması ve orada çalışmalara katılmasıdır. Trabzonspor'da bu işi baştan sıkı tutarak bu işi başladığını başkanın ağzından da devamlı söylediği, anlaştığı futbolcularla beraber Abdullah Hoca'nın verdiği bilgiler doğrultusunda bu sene daha planlı, daha istekli, daha iyi bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Umarız ki bu da Trabzonspor için sahaya yansıdır. Taraftarlarımız da mutlu bir şekilde maçlara gelirler.
Hocam hangi mevkiler için transfer yapacak Trabzonspor öncelikli yani, olarak?
Öncelikle iki bek yok bir kere. İki bek sorunu var.
Sağ
bek, sol bek. Açık ve santrafor yani kenar oyuncusu, hücum oyuncusu ve santrafor bölgesine muhakkak iyi oynayabilecek kaliteli oyuncular alınacak diye beklentimiz bu doğrultuda.
Kalecilere güveniyor musunuz? Eğer Uğurcan Çakır transfer olursa ki muhtemeldir ki olacak. Arda'ya ve Erce'ye güveniyor musunuz? Trabzonspor önümüzdeki sezon onlarla başarıya ulaşır mı?
Bence başarılı olurlar. Erce iyi bir kaleci. Arda da geliyor. O da umut vaat eden bir kaleci. Daha başka bir diğer bir kaleci daha var. O da onu da çok ümit ediyorlar. O da kendini geliştirebilecek bir futbolcu kaleci olarak görülüyor. Biliyorsunuz kaleciler oynuyor form düzeyini formuna girerler. Oynadıkça özgüvenlerini kazanırlar. Umarım ki Uğurcan da ilk başlarda bu şekilde başlamıştı. Ama o biraz daha kendini çok daha çabuk geliştirdi. Çok mesafe kat ederek bugünlere geldi. Umarım Erce ile Arda da bu süreci iyi başarılı bir şekilde geçirir.
Ama eğer Uğurcan Çakır giderse bir başka kaleci arayışı var mı Trabzonspor'un sizce? Mesela Mert Pinok'tan bahsediliyor hocam.
Yani evet Mert'ten bahsediliyor ama benim şahsi benim görüşüm gerek yok. Trabzonspor arttaki 3 kaleci daha var. Birbirine çok yakın. Erce onların bir tık önünde. Diğer ikisi de çok umut vaat eden kaleciler. Onun için gerek yok bence diyorum. Daha önemli 90 bölgelere daha iyi transfer yapması daha önemli benim için.
Sayın Hüseyin Tok bizimle birlikte Trabzonspor'un efsane ismi teknik direktör Hüseyin Tok. Hocam var mı Trabzonspor için vereceğiniz son bir mesaj?
Yani umut ediyoruz ki Abdullah Hoca'ya bir şans daha önünü görebilmesi için bu şansı vermek lazım. Yani transfer faaliyetlerindeki çalışmalara ona yardımcı olmak lazım yönetim tarafından. İyi bir kadro yapacağını biliyorum. Çünkü tecrübeli bir hoca. Yıllarda bu ligin ligde antrenörlük yapıyor. Ve futbolcuları da çok iyi tanıyor. Yani dünya çapındaki ve Türkiye içindeki futbolcuları da. Yani bu sefer yanılgı payı olmadan iyi bir transfer politikası izleyerek taraftarları uzun yıllardan beri hasret kaldığı şampiyonlar umarım ki bu sezon kavuşur.
Kavuşturacak. Peki. Hocam çok teşekkür ederim bize katıldığınız ve katkı sağladığınız için.
Ben de iyi çalışmalar diyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Teknik direktör Hüseyin Tok Trabzonspor bölümümüzde bizimle birlikteydi. Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi saat 18'e kadar seçim listesini divan başkanlığına teslim etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Biliyorsunuz önceki gün canlı yayın konuğumuzdu ve aday olacağım, kesin olarak aday olacağım ve listemi de hazırladım, yetiştireceğim. Cuma günü teslim edeceğim divan kuruluna, bu konuda problem yaşamayacağım demişti. Canlı yayında adaylığını açıklamıştı. Radyo Spor'da Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Işın Çelebi. Bir kez daha hatırlatıyorum, programımızın ilk bölümünde Türkiye Futbol Federasyonu birinci başkan vekili ve UEFA yönetim kurulu üyesi Sayın Servet Yardımcı konuğumuzdu. Manchester City ve Chelsea iki tane finalist Şampiyonlar Ligi'nde, Londra'da oynayalım, Wembley bu iş için çok daha uygun şeklinde bir ısrara sahipler. Bu konuda ne diyorsun sorumuzu yanıtladı. İki İngiliz takımının finale çıkmasından ötürü İngiltere'de yapılan fırsatçılık söz konusu. İngiltere'de popülist yaygarası da diyebiliriz. Bu iş çocuk oyuncağı değil, UEFA bildirisi yapılacak zaten şeklinde bir açıklama yapmıştı. Zaman zaman bunları hatırlatacağım sizlere değerli dinleyiciler, bu açıklamaların detaylarını. Az sonra Beşiktaş bölümümüze geçeceğiz. Beşiktaş'ı derbide, Beşiktaş'ı taktik ve teknik olarak nasıl bir maç bekliyor? Buna bakacağız. Süleyman Oktay'la konuşacağız bu konuyu. Bu arada Beşiktaş Kulübü'nün başkanı Ahmet Durçevi, Fatih Terim'in yaptığı "eğer biz kazanamıyorsak rakibi Beşiktaşlı kardeşlerimize alkışlarla göndeririz" şeklindeki açıklamaya bir açıklama yaptı. Az sonra bu bandı da yayınlayacağız. Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danavaş, sezon başlamadan yapılan Fenerbahçe algısında gelinen durum, hakkını aramakta adalet talep etmekle geçen hakemler eliyle gasp edilen onca maç ve en az 15 puan, tahkim kurulu geri dönülemeyecek bir hatayı düzeltmelidir şeklinde bir açıklama yaptı. Değerli Nijer, Everton yaz aylarında bir stoper almayı planlıyor. Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral bu stoper olabilir mi? Yani Everton'ın istediği stoper olabilir mi? Araujo çok takdir ediliyor ama Barcelona onu satmayacak. Merih Demiral için görüşme yok. Hedef bile değil. Everton şimdi başka oyuncular arıyor demiş bir gazeteci. Everton'ı yakından takip eden İngiliz bir gazeteci. Beşiktaş'ın as başkanı Emre Koca da, bu sezon derbi kaybetmedik ve Galatasaray derbisine galibiyet için gidiyoruz. Fatih Hoca'ya ezeli rekabet ve edebi, düzelterek söylüyorum, ebedi dostluğa uyan söylemler için teşekkür ederiz. Kazanan ve alkışlanan taraf biz olacağız demiş. Az sonra taktik analiz bölümümüze geçiyoruz. Konuğumuz Sayın Süleyman Oktay olacak.
Taktik analiz.
Süleyman abi, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba.
Hoş bulduk Özgürcüğüm. İyi yayınlar, iyi günler herkese.
Şükür kavuşturana.
Evet, evet.
Bir süredir konuşamıyoruz.
Ara veriyoruz böyle. Bir ara veriyoruz, özlüyoruz birbirimizi ya.
Doğru, doğru, öyle oluyor. Evet. Süleyman abi, tabii teknik açıdan konuşalım derbiyi. Nasıl bir maç bekliyor bizi, bunu konuşalım ama öncesinde Fatih Hoca'nın kazanılan Gençler Birliği maçından sonra bir açıklaması var. Bugün Beşiktaş'ta yöneticiler ve Sayın Başkan Ahmet Nurçebi de bu konuya değindi. Ahmet Nurçebi diyor ki tabii ki Fatih Hoca alkışlayacak diyor. Fatih Hoca dedi ki biz tabii elimizden geleni yapacağız ama eğer olmuyorsa, kazanamamışsak Beşiktaşlı kardeşlerimizi alkışlayarak uğurlarız dedi. Nasıl yorumladınız bu derbilerin heyecanını Beşiktaş formasıyla çok kez yaşamış bir isim olarak?
Tabii Özgürcüğüm, doğrusu aslında baktığım zaman normali bu. Avrupa'da da bunun örneklerini görüyoruz zaten ama tabii ki futbol bir spor. O bakımdan da insanların, kulüplerin, takımların işte bunu yapmaları lazım. Yani bunda ters bir şey yok. Bence doğrusu bu. Yapılması gereken, ama bizim tabii ki Türkiye'deki maalesef futbol iklimimiz buna uygun olmuyor. Her şeyi sertlikle, kavga, gürültüyle, bağırıp çağırmayla hallettiğimiz için maalesef yapamıyoruz. Ama Fatih Hoca tabii çok güzel bir şey söylemiş. Çünkü kendisi de bunu yıllarca acısını çekti. Hatta hatırlıyoruz, karşıda Fenerbahçe stadında şampiyonluk kupasını isteyip oraya getirtmeleri, ışıkların karartılmaları falan. Hep o yaşadığı için bunları tabii ki tebrik etmek istiyor oynadığı takımı. Yenildiği takdirde tabii.
Anladım. Samimi bir açıklama olarak buluyorsunuz bunu yani.
Tabii yani. Peki. Tabii Fatih Hoca da dönem dönem samimi açıklamalar tabii ki yapmıyor. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Bunu bütün kulüplerin antrenörleri, işte yöneticileri yapıyor. Ama bu sefer hakikaten doğru bir iş yapmış. Yani doğru bir söylemde bulunmuş.
Ne güzel.
Destekliyorum yani bu söylemini.
Harika. Sayın Süleyman Oktay'la sohbetimiz devam ediyor. Enkudu dünkü antrenmana çıkmadı. Son maçlarda Beşiktaş'ın gol yükünü çeken oyuncu. Gökhan Töre oynayacak. Laiç'te problem yok ama Abubakar'ın oynayamayacağını biliyoruz. Sergen Yalçın'ın düzenlemesi ne olur? Beşiktaş sezon başından beri görmeye alıştığımız hücum ve üçüncü bölgeyi kullanan takım rolünde mi olur, yoksa daha kontrollü bir oyunu mu tercih eder? Nasıl bakıyorsunuz derbiye Beşiktaş adına?
Tabii şimdi Özgürcüğüm, Enkudu'nun oynamaması Tam Enkudu kendine geldi. Futbolu doğru oynamaya başladı. İyi futbol oynamaya başladı. Faydalı oluyor. Goller atıyor. Çünkü içeri doğru kat etmeye başladı. Golü düşünmeye başladı. Daha evvel oynadığı zamanlarda bunları yapmıyordu. Sergen Hoca da onu demek ki en son artık uyardı. Ama tabii ki biraz geç uyardı. Sezon başından beri Enkudu hep açıkta adamını geçeyim, orta yapayım falan gibiydi. Ama şimdi baktığın zaman Enkudu direkt kaleye gidiyor. Gol atıyor, goller attırıyor. Yani o bakımdan hatta Abubakar'ın olmamasını bile, oynamamasını bile hissettirmediler. İşte tabii ki bir tek Enkudu değil ama Enkudu da çok iyi performans veriyor. Gezal, Larin, yani Abubakar'ın bile oynamamasını hissettirmediler. O bakımdan Enkudu'nun olmaması şu dönemde kayıp. Çünkü Abubakar diyor. Yani o bakımdan Cenk de zaten sakat sezonu kapattı. Takımda tabii ki hücum bölgesinde bir eksiklik hissedilecek. Tamam, belki Enkudu'nun yerine Gökhan Töre diye, ben de öyle düşünüyorum. Gökhan Töre olur. Gökhan Töre de son maçlarında o da iyi bir çıkış yakaladı. İşte sezon sonu gelirken bazı futbolcular herhalde önümüzdeki sezonda iyi bir kontrat alsınlar kalsınlar diye iyi bir çıkışa girdiler. Yani bu bizim dönemlerimizde de vardı Özgürcüğüm. Yani sezon boyu yatan futbolcular eğer kontratı varsa, anlaşması varsa son 7-8 maç, 10 maç bir çıkış yakalarlardı. Tekrardan anlaşma yapıp ve de iyi de paralar alırlardı. Ama şimdi artık bu devirde bunların olmaması lazım. Profesyonel futbolcu bütün sezon boyunca Josef gibi, Atiba gibi, işte Vida gibi, yani bunlar gibi oynamaları lazımken ama bir bakıyorsun yatıyorlar sezon sonu geliyor. Form tutma başlıyor, iyi oyun başlıyor. Ben de tabii bunu şu dönemde, şu çağda, şu devirde anlamış değilim. Yani o bakımdan Enkudu'nun olmaması Beşiktaş'a Beşiktaş için kayıp olacak.
Süleyman abi, tabii ben yaptığınız tespiti anlıyorum da Beşiktaş'ta bu bahsettiğiniz kategoriye girebilecek, yani sezon boyunca aslında inişli çıkışlı grafik sergileyip sezon sonu asılarak sözleşmeyi yenilemek ya da bir seneyi daha garanti altına almak maksadıyla hareket eden oyuncu var mı?
Ya şimdi aslında baktığın zaman olmaması lazım ama sezon sonuna doğru bir futbolcu bu kadar iyi bir çıkış yakalıyorsa sezon içi neredesin diye sorarlar adama ya Özgür. Yani tabii ki böyle futbolcular Beşiktaş'ta işte Gökhan Töre bir türlü kendine gelemedi. Sakattı falan, form tutamadı ama son maçlar geldi. İşte Can abiyle yapıştı takıma şu an. Tabii ki aslında bunun sezon başından beri, geldiğinden beri yapması lazım. Bunlar profesyonel futbolcu, iyi paralar alıyorlar. Kendilerine iyi bakacaklar. Oğuzhan öyle. Oğuzhan'dan da bir türlü o beklenen randımanı alamadı Beşiktaş. Laiç'e bakıyorsun, şimdi bak saydık kaç tane çıkıyor Özgür. Laiç'e bakıyorsun, o da daha yeni geçen hafta çok iyi oynadı. Ondan evvel idare eden bir futbol oynadı. Geçen hafta bir çıkış yakaladı. Yani o bakımdan insan ne oluyor tabii ki bu şekilde düşünmeye sevk ediliyor. Ama Josef baktığın zaman bütün geldiğinden beri sezon boyunca çok iyi. Kendine iyi bakıyor. Sağda da 90 dakika mücadele ediyor. Atiba ona keza. Gezdal ona keza. Rozier ona keza. Yani şimdi bir böyle futbolcuların da bir de bunlar var. Ha diyebiliriz ki ya tabii ki form tutmamış olabilir. Formsuz olabilir ama bir futbolcu bu kadar uzun süre formsuz olamaz. Veya bu kadar uzun süre sakatlık geçiremez. Yani Beşiktaş'ın futbolcusu belki 3 maç, 5 maç, 1 ay, 2 ay olabilir. Ama ondan sonra çıkış yakalar.
Derbide ön plana çıkacak futbolcular kimler olabilir sizce?
Özgür, Beşiktaş bir defa takım halinde oynayan bir takım. Bütün kalecisinden sol açığına kadar.
Ama bazı oyuncular fark yaratabilir. Hangi oyuncular ya, tabii, ön plana çıkar
ya,
sizce?
Ya tabii onu söylemek doğru soru çok bu. Kolay. Hı. Onu söylemek çok kolay. Mesela Gezal her maç fark yaratıyor. İşte son 2-3 maçta Enkudu fark yarattı. Larin.
Peki Süleyman abi genelde kanatları mı kullanmayı tercih edecek Sergen Yalçın? Çünkü sağda ve solda Galatasaray'ın oynattığı Oyuncular değişiyor savunmanın sağında solunda ama hemen hemen hepsi de çok adam kaçırarak oynuyor. Yani Galatasaray'ın açık verdiği noktalar onlar, oralar, o bölgeler. Acaba özel bir stratejisi, çalışması olacak mı Beşiktaş'ın o konuda?
Ha, tabii muhakkak maçtan önce yapılan antrenmanlarda, çalışmalarda bu taktikler, bu saha düzenleri futbolculara anlatılıyor. Futbolcular bunları tabii ki biliyorlar ve de sahaya o taktikle çıkıyorlar. Ama senin o gün o taktiği iyi uygulayıp uygulamaman karşındaki futbolcunun performansına ve de karşındaki takımın performansına da bağlı Özgürcük. Yani sen istediğin kadar kanatlardan oyna de ama kanatları ikili sıkıştırma, üçlü sıkıştırmalarla kapattıkları takdirde stoper kayarsa, önündeki açık gelirse bekin yardımına sen o kanattan nasıl gideceksin? Gitme şansın yok. Bunu saha içindeki o günkü performanslar, yani verilen boşluklar, o günkü fizik kondisyon, takımların fizik kondisyonu, moral motivasyonu tayin ediyor. Yoksa tabii ki hocalar maç öncesi bir taktik verip takımı sahaya çıkarıyorlar. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ta ya nereden boşluk bulursa, nereyi zayıf görürse oradan gelecek. Ama bir de tabii şimdiye kadar gördüğümüz Rozier'in, Gezdal'ın niye anlaşıp o kanattan Gezdal'ın daha çok içeri doğru girerek yaptığı işler ama boşalttığı bölgeden de Rozier'in bindirmelerinden o kanattan çok etkili olduğunu tabii ki görüyoruz.
Sağ taraf yani Beşiktaş'ın en güçlü olduğu yer, sağ çizgi.
En güçlü, peki, en güçlü olduğu yer. Peki. Ama ona keza tabii ki Skala'nın da bindirmeyi sevdiği, hücuma katılmayı sevdiğini biliyoruz. Fakat bu maçta ne kadar hücuma katılabilir, ne kadar katılmaz, işte o günlük olarak sahadaki...
Ve tabii Galatasaray'ın performansına da bağlı bir durum bence. Çok fazla değişken var yani. Her iki takımın da ortaya koyacağı performanslar, günlük performanslar, bütün bunlar da bu konudaki öngörülerimizi değiştirebilecek dinamikler. Süleyman abi çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Tabii bir de şunu söyleyeyim. Ama Özgürcüğüm, lafımı hemen bitiriyorum. Tabii şunu da söyleyeyim hemen. Beşiktaş tabii ki oynadığı futbolla hakikaten takım oyunu oynayarak sahada birbirlerine büyük bir destek veren futbolcu grubu. İyi de futbol oynuyorlar. Yani bir sahada en son Hatay maçında resital çektiler. Yani hakikaten bir sahne yıldızları sahneyi aldılar ve o maçta da hepimizin çok beğendiği bir oyun oynadılar. Şimdi tabii ki baktığın zaman Beşiktaş burada avantajlı gözüküyor, favori gözüküyor. Ama dediğim gibi o günlük performanslarda maçın kaderini tayin eder Özgürcüğüm.
Çok teşekkür ederim bir kez daha Süleyman abi.
İyi günler Özgürcüğüm.
İyi günler. Bu bölümümüzde Beşiktaş adına yorumlarını paylaştı Beşiktaş'ın eski futbolcusu Sayın Süleyman Oktay.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Beşiktaş'ta yarınki derbi öncesi son durum ne? Hangi futbolcular oynayacak, hangileri oynayamayacak? Enkudu ve Abubakar oynayabilecek mi? Abubakar'ın oynayamayacağını kesin olarak söyleyebiliriz ama Enkudu da dünkü antrenmana çıkmamıştı. Sevgili İsmail Erp, Beşiktaş bölümümüzde bizimle birlikte usta gazeteci Hürriyet'te yazıyor. Milli takımımızı Beşiktaş'ı yıllardır yakından takip ediyor. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, iyi yayınlar Özgür.
İyi çalışmalar dilerim sevgili İsmail Erp. Nasıl Ümraniye'de son durum? Sanırım Sayın Başkan da futbolcularla bir araya geldi değil mi?
Her derbi maçı öncesi futbolcularla bir araya geliyor. Teknik heyetle bir araya geliyor. Moral ve motivasyonu sağlamak için, üst düzeye çıkarmak için hem yöneticiler hem de başkan futbol takımının yanında olduklarını ve derbi karşılaşmasında da başarılı bir sonuç beklediklerini, iyi futbol beklediklerini söyledi. Teknik direktör Sergen Yalçın derbiyle ilgili başkan Ahmet Türkiye'de rapor verirken Abubakar konusunda olumsuz bir cevap verdi. Çünkü Abubakar'ın sakatlığının henüz daha geçmediğini ve antrenmanlara da kesin katılmadığını ifade etti. Çünkü kulüp doktoru verdiği raporda Enkudu'nun ve Abubakar'ın hem teknik hem de fizik olarak henüz hazır olmadığını fakat Enkudu'nun oynamak istediğini, ısrarla oynamak istediğini ifade etti. Bu nedenle bu akşam teknik heyetin kulüp doktorlarından alacağı rapor doğrultusunda Enkudu'nun kadroya alınıp alınmayacağı belli olacak ama şu bir gerçek, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın öyle bir motivasyon yapıyor, öyle bir hazırlıyor ki sakat olan futbolcu bile hemen kramponumu getirir sahaya çıkacağım şeklinde görüş bildiriyor. Bu da teknik direktör Sergen Yalçın'ın kısıtlı kadroda ki önemli bir hava olduğunu ifade ediyor. Derbi karşılaşması biliyorsunuz her zaman yani sonucu olmayan, sonucu belli olmayan ama tabii favori gösterilen takımların başında Beşiktaş geliyor. Zaten geçen hafta Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ince bir mesaj vermişti. Beşiktaş'ı yenerse alkışlarız dedi. Bu da gerçekten bir incelik, zariflik. Yani Beşiktaş'ın futbolunu zaten sezon başından bu yana taraflı tarafsız bütün futbol severler takdir ediyor, alkışlıyorlar. Bu özellikle Beşiktaş'ın yani futbolundan çok teknik direktör Sergen Yalçın'ın sisteminden kaynaklanıyor. Çünkü böylesine mütevazi, böylesine güçlükle kurulmuş, son anda kurulmuş bir kadroyla bu kadar başarı kazanmak, zafer kazanmak her teknik direktörün harcı değil. Çünkü biliyoruz geçmiş dönemlerde Şenol Güneş son iki yıl elindeki çok iyi kadroya rağmen maalesef şampiyonluktan uzaklaşmış, kafası hep milli takımda olduğu için de Beşiktaş'ın başarısına katkıda bulunamamıştı. Keza büyük umutlarla alınan ve geçmiş yönetimlerin büyük zaferler beklediği Abdullah Avcı da hem sistemi hem de performansıyla Beşiktaş'a maalesef istenileni veremedi. Ama teknik direktör Sergen Yalçın bu olumsuzlukların üstünü örtecek büyük hamleler yaptı. Büyük hem teknik hem de fizik olarak önemli katkılarda bulundu ve futbolcuları sahaya motive etti. Yani Beşiktaş hem takım olarak hem teknik heyet olarak hem de yönetim olarak hem taraftar olarak şampiyonluğa hazır durumda.
Sevgili İsmailer, 11 ile ilgili bir tahmininiz var mı? Varsa bizimle paylaşabilir misiniz?
Yani teknik direktör Sergen Yalçın bugün iki ayrı 11 denedik sahada. Çünkü biliyorsunuz sakatlıklar ve şeyler yani oynamayanlar vardı. Yani şu an yarın çıkacak 11 sayarsak kalede Ersin, Rozier, Wellington, Vida, Enskala, Josef, Gezal, Atiba, Laiç, Larin, Gökhan Töre. Yani Gökhan Töre'nin de çünkü biraz sakatlığı vardı. Gökhan Töre'de bir değişiklik olabilir. Bu nedenle Oğuzhan gelebilir. Yani Oğuz sürprizi olabilir. Ama esas az önce saydığım 11 kadro şu anda yani dün iki gündür yaptığı antrenmanda denediği taktik çalışmasını denediği 11.
Sevgili İsmailer bu önemli bilgiyi aktardı ve Beşiktaş'ın 11'ini söyledi sizlere. Son çalışmada bu 11 denenmiş. Prim var mı maç için, özel prim?
Şimdi şöyle Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Durçevi gerçekten Beşiktaş tarihinde hem yönetim Beşiktaş tarihinde inanılmaz bir rekor seviyede prim vaadinde bulundu. İşte önceki gün As Başkan Fatih Avşar, Emre Kocadağ, Mesut Durgancılar gibi önemli yöneticilerle bir araya geldi ve tüm yönetimin de kararıyla son 4 maçın kazanılması halinde 100'er bin lira prim vaadinde bulundu. Bu karşılaşmanın primi de 100 bin lira. Ama şu bir gerçek, Galatasaray maçında daha hem heyecan hem de performans yükselmesi için de Beşiktaşlı iş adamları da ellerini cebine attılar. Mesela Umut Nair Güneş adlı bir inşaatçı ve onun gibi birkaç yönetici bu konuda özel prim vereceklerini ifade ettiler. Bu nedenle Beşiktaşlı futbolcular prim konusunda kafaları oldukça rahat ve huzurlu. Çünkü bugüne kadar sezon başından bu yana Beşiktaş yönetiminin yaptığı en güzel iş futbolculara primlerini gününde vermek. Bunu da başardı. Ve futbolcular hem huzurlu hem mutlu derbi maçına da keyifli bir şekilde çıkarak hem kendilerine hem de rakibe keyif verecek güzel bir futbol izletilecekler.
Sevgili İsmailer bu bilgileri aktardı Beşiktaş bölümümüzde. Usta gazeteci Hürriyet'te yazıyor biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
İyi çalışmalar. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın yorumculuk dönemlerinde Fatih Terim'le ilgili bazı yorumlar yapmıştı. Her kulüp Fatih Terim gibi teknik direktöre sahip olmak ister. Biz her kötülükten besleniyoruz. Fatih Terim'e yara vermek için pozisyon kovalıyoruz. Elimizde böyle değerli bir adam var ama hep beraber onu aşağılamaya çalışıyoruz. Federasyon, basın, kulüpler hepsi buna uğraşıyor. Türkiye'ye bir daha Fatih Terim gibi teknik direktör gelmez. Ancak ben başlarsam gelir dedi. Ve Fatih Terim gibi bir teknik direktör olma arzusunu daha o dönemlerde ortaya koymuştu, ifade etmişti Sergen Yalçın. Fatih Terim Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Gençlerbirliği maçından sonra derbiyle ilgili sorulan soru üzerine şunu söyledi. Biz tabii ki kazanmak isteyeceğiz ama olmuyorsa Beşiktaşlı kardeşlerimizi de alkışlayarak uğurlarız demişti. Bugün bu konuyla ilgili olarak Beşiktaş Kulübü'nün başkanı Ahmet Nur Çebi bir açıklama yaptı.
Evet, yani derbiler tabii değişik bir atmosferde oynanıyor. Galatasaray güçlü bir ekip. Şampiyon olmadan olunduğunu demek doğru bir şey değil. Rakiplerine saygımız var. Sadece şu anda lideriz ama işte henüz şampiyon olmadık. Umarım bu maçlardan sonra ihtiyacımız olan puanı matematiklere aldığımız zaman şampiyon olduğumuzu ifade edebiliriz. Bu oluşana kadar şampiyon değiliz. Ayaklarımızı yere basmayı biliyoruz. Ve bu maçın da bizim için önemini biliyoruz. Galatasaray camiasının da ne kadar büyük bir camia ve takımının da güçlü olduğunu biliyoruz. Ama ben Sergen Hoca'ma ve futbolcularıma güveniyorum. İçimde huzur var. Kendimi iyi hissediyorum. Sadece bunu söylemek istiyorum derbiyle ilgili. Ya yani tabii ki alkışlayacak. Başka ne yapacak ki? Yani yapacağını, yapması gerekeni söylemiş Sayın Hoca. Eklenecek bir şey yok. Kazanırsak tabii ki alkışlayacak. Kadınlarımız bizim için bereket. Önemli. Onların eliyle, onların kupasıyla başlamak umuyorum bize uğur getirecek.
Ahmet Nur Çebi'nin, Sayın Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bugün yaptığı açıklamayı dinledik hep birlikte. Değerli dinleyiciler. Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Fenerbahçe Ankara Gücü maçı için Ankara'ya gitti. Sarı lacivertli takımda son durum ne, bunlara bakacağız. Serdar Aziz maç kadrosunda yer almıyor. Elbette ki sakatlıkları devam eden oyuncular var. Bu futbolcuların yokluğunda teknik sorumlu Emre Belezoğlu nasıl bir kadro ortaya çıkaracak? Nazım Sangare'nin sakatlığı ile ilgili son durum ne? Bütün bunları öğreneceğiz. Ankara Gücü deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin Ankara Gücü maçı kamp kadrosu da belli oldu. Sezonu kapatan Nazım Sangare, tedavileri devam eden Diego Perotti, Sadık Çiftpınar, Altay Bayındır, ağrıları olan Serdar Aziz'in yanı sıra Sinan Gümüş ve Samat da Başkent'te yer almayan futbolcular. Fenerbahçe muhabirimiz sevgili Barış Şehirlioğlu bizimle birlikte Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Hoş geldin Barış.
Merhabalar, hoş bulduk Özgür Sancar. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
İyi çalışmalar dilerim ben de. Kolay gelsin.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Tabii Samatta'nın problemi ne? Niçin kadroya dahil edilmedi?
Samatta'da bel ağrıları var. O yüzden bugünkü, yani yarın oynanacak Ankara'daki Ankara Gücü deplasmanı kadrosunda yer almıyor. Onun yanı sıra yine Serdar Aziz geçtiğimiz haftaki Erzurumspor maçı öncesi kadrodan çıkartılmıştı. Kadroya alınmamıştı. Çünkü ağrıları nedeniyle önlem amacıyla aslında birazcık da riske etmemek için Serdar Aziz geçen haftaki kadroda yer almıyordu ama arka derisinde bir problem var. O yüzden Ankara Gücü maçının kadrosunda da yer almıyor. Yine Sinan Gümüş de sırt ağrıları nedeniyle kadroda yer almayan isimlerden. Diğer eksikler ise Nazım Sangare sezonu kapattı. Yine Diego Perotti, Sadık Çiftpınar ve Altay Bayındır'ın tedavileri de devam ediyor. Altay Bayındır'ın ayrıca da bireysel çalışmalara başladığının notunu da eklemek istiyorum ve Fenerbahçe A takım direktörü Emre Belezoğlu sürpriz bir ismi kadroya aldı. Arda Güler, 16 yaşındaki genç yıldız adayı, Fenerbahçe'de ilk kez Ankara Gücü kafilesine dahil edildi ki bir süredir zaten Samandıra Can Bartu tesislerinde A takımla antrenmana çıkıyor ama normalde de U19 takımıyla maçlara çıkıyordu Arda Güler.
Peki. Maçın gidişatına göre bakalım görev verecek mi Emre Belezoğlu ama zor gözüküyor. Ankara Gücü kümede kalma mücadelesi veriyor. Kolay bir maç olmayacak Fenerbahçe adına. Motivasyonu nasıl görüyorsun Sarı Lacivertli takımda?
Fenerbahçe sadece Ankara Gücü maçı özelinde değil, son 3 karşılaşmayı kazanarak, motivasyonu son derece üst düzeyde, bu 3 karşılaşmayı da kazanarak en azından ligi ikinci bitirmeyi hedefliyor. İkinciliği kaybetmek istemiyor. Beşiktaş'ın sonuçlarına göre, alacağı skorlara göre de şampiyonluk yarışı belli olacak tabii ki ama Fenerbahçe'deki öncelikli hedef ikinciliği kaybetmemek, oradaki yerini de korumak.
Bu tespit önemli. Sevgili Barış Şehirlioğlu aktardı. Öncelikli hedef ikinciliği kaybetmemek. Birinci hedef bu ama tabii ortaya çıkabilecek, özellikle de lider pozisyondaki Beşiktaş'ın alabileceği sonuçlara bağlı olarak şampiyonluk hedefinde 3 hafta içerisinde sonuna kadar kovalamak istiyor Fenerbahçe. Barış, bugün yöneticiler açıklama yaptılar. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Alanya Spor maçında kural hatası gerekçesiyle Fenerbahçe'nin yaptığı başvuruyu reddiyle ilgili açıklama yaptılar ve tahkim kuruluna başvuracağız. Ve gerekçeli kararın içindeki ifadeler bizi dehşete düşürdü diyor Sarı Lacivertli yöneticiler. Sen öğrenebildin mi ne tür gerekçeler var?
şunu söyleyebiliriz. Bugün Fenerbahçe televizyonuna çıktı. Fenerbahçe'nin hukuktan sorumlu yöneticisi Alper Pirşen son derece önemli açıklamalar yaptı. Gerekçeli kararı offside'a dayandırıldığını söylüyor. Bu birinci ifadesi, birinci noktası ki aslında buradaki önemli nokta offside olmadığını sadece İFAB'ın 2020-21 yılı için belirlediği futbol oyun kurallarının hiçe sayıldığını, yani hakemin gidip VAR monitöründe o pozisyonu izlemesi gerektiğini söylüyor kural, ama bu uygulanmadı deniliyor. Ve özellikle bir noktaya dikkat çekti ki bana göre söylediği önemli noktalardan bir tanesi de şuydu. Hakemlerin o verdiği ilk raporda eğer bir sıkıntı yaratacak durum söz konusu olursa ek rapor talep edilerek bu durum düzeltiliyor diye ifadeleri var. Yine bu şekilde Fenerbahçe'nin sezon içerisinde hakem hatalarından dolayı kendi ifadesini söylüyorum 15 puanı gasp edilmiştir diye vurguladı Alper Pirşen. Tabii ki bu da önemli noktaydı Fenerbahçe açısından, bir tespitte bulundu kaç puan yitirildiğini de açıklamış oldu. Bir de yabancı hakem konusu var. Hakemlerin futbol oyun kurallarını bilmediğini ve hakemlerin gidişatının da iyi olmadığını söyledi. Bu şekilde devam ederse yabancı hakemin gündeme getirilmesi önerisinde de bulundu veya geleceğini de söyledi Alper Pirşen baktığımız zaman.
Peki.
Ama çok da bu gerekçeli kararın detaylarına inmedi. Sadece dediğim gibi o offside'da gerekçe dayandırıldığını da söyledi. Bir noktayı söyledi. Sadece onu söylemek istiyorum.
Bu arada Serdar Aziz'in temsilcisi Haluk Canatar bir açıklama yapmış. Maç kadrosunda olmamasının sebebi sakatlık. Başka bir sebep aramak spekülasyondan ibarettir diyor. Herhangi bir sorun mu var Serdar Aziz'le ilgili?
Şunu söyleyeceğim. Daha önceki maçlarda, maç sonunda bildiğiniz gibi Sinan'la Serdar tartışma yaşamıştı. Bu konu üzerinden bazı dedikodular çıkmaya da başladı. Ondan dolayı da Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar da bu açıklama yapma gereği duymuştur. Çünkü Fenerbahçe'de sakatlık dışında herhangi bir tartışma, kavga gibi bir durum, olumsuz bir durum söz konusu değil. Ayrıca da bu bilgi bende olduğu için ben de paylaşmak isterim.
Niçin tartışmışlardı Serdar'la Sinan?
Bir pozisyonda rakibe müdahale etmemesinden dolayı ikili maçın son dakikasında bir tartışma yaşadı. Ondan kaynaklanan, yani geçici bir şey, anlık o maçı.
Evet. Anladım. Yani maç içerisindeki bir pozisyondan kaynaklanan bir şey.
Evet. Yoksa,
yani böyle kişisel bir problemleri yok.
Yok, sadece o anki maçın tansiyonundan kaynaklanan bir durum. Bildiğiniz gibi birçok maçta bu tip durumlar zaten olabiliyor. O maçın tansiyonuyla, ama daha sonrasında zaten herhangi bir sorun yok.
Peki. Sevgili Barış Şehirlioğlu Fenerbahçe muhabirimiz Fenerbahçe bölümünde bilgilerini sizlerle paylaştı. Çok teşekkür ederim Barış.
Ben teşekkür ederim Özgür Sancar. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
İyi çalışmalar. Süper Lig'in 40. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Bir kez daha hatırlatıyorum. Galatasaray Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. 20.30'da başlayacak ve yarın oynanacak bütün maçlar Süper Lig'de. Erzurumspor Kasımpaşa, Halil Umut Meler, Ankaragücü Fenerbahçe, Fırat Aydınus, Sivasspor Başakşehir, Ali Palabıyık, Kayserispor Gaziantep Futbol Kulübü, Ümit Öztürk, Çaykurrespor Malatyaspor, Yaşar Kemal Uğurlu, Hatayspor Denizlispor, Erkan Özdamar, Galatasaray Beşiktaş, Cüneyt Çakır, Karagümrük Gençler Birliği Özgür Yankaya, Göztepe Konyaspor Arda Kardeşler, Trabzonspor Antalyaspor Abdülkadir Bitigen.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Galatasaray'ın başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini Divan Kurulu Kıdemli Başkan Yardımcısı Aykut Alp Derkan'a teslim etti ve çıkışta da basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve şunları söyledi. Maalesef bizim için sürpriz olmadı. Galatasaray Spor Kulübü tüzüğe göre yönetilir. Tüzükte de maddeler çok açık. Bir pandemi gerçeği olmasına rağmen seçim kararının iptal edilmesi bu şekilde olmamalıydı. Mutlaka kanuni gerekçelere dayandırılmalıydı. Sonrasında ikinci başkan Abdurrahim Albayrak demeçleri Galatasaray'a hiç yakışmamıştır. Galatasaray camiasının fertleri olarak bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu camiada çok gerginliğe sebebiyet verdi. Bölünmelere neden olacaktır. Bu zihniyetin bir an önce değişmesi lazım. Yıllardır bu zihniyetle mücadele ediyoruz. Ben yaptığım olduğuyla yürümez bu işler. Bu Galatasaray'ın örf adet ve tüzüğüne karşı yapılmış bir darbedir. Bunu da şiddetle kınıyoruz diyor Sayın Eşref Hamamcıoğlu. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in yeniden aday olmayacağını açıklamasını değerlendiren Hamamcıoğlu, kendi tasarrufudur ama biz yeniden aday olup seçime girmesini çok isteriz. Bu onun sağlığının iyiye gittiğini gösterir. Bu da hepimiz için sevindirici bir olaydır ifadelerini kullandı. Divan Kurulu'nun seçimin iptal edilmesinden sonra yaptığı açıklamayı yerinde bulduğunu ifade ediyor ve yönetim kurulunun bu açıklamaya verdiği tepkiyi de eleştiriyor Eşref Hamamcıoğlu. Seçimin organizasyonu Divan Kurulu'nda olsa da fiziki operasyon kulüp yönetiminin genel sekreterliğine ait. Burada kimse birbirinin işine karışmıyor. Sadece divan nasıl olması gerektiğiyle ilgili fikir veriyor. Gönül isterdi ki yönetim kurulu bu kararı almadan önce başkan adayları ve divan kurulu üyeleriyle bu kararı tartışsın, en doğru kararı versin. Maalesef böyle olmadı. Keşke bu karar alınmadan istişare edilseydi şeklinde fikirlerini ortaya koymuş. Haziran ayında seçimlerin riskli olacağı bir gerçek. Seçime katılacaklar, seçimde çalışacaklar için risk olacaktır. Ayrıca katılım düşük olabilir. Ancak seçim kararı ilan edildiğinde de aynı şartlar vardı. Yönetim kurulu pandemi nedeniyle seçimin iptal gerekçesini keyfi karardan ziyade mutlaka İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesine veya valiliğin bir yazısına dayandırarak almalıydı. Camiada sıkıntı buradan çıkıyor. Bu keyfi bir karardır. Yönetim kurulu üyelerinin istifa ederek gösterdiği tepki de bunun en büyük göstergesidir. Bundan en çok şikayet eden sevgili Abdurrahim Albayrak, Haziran'da seçimi yaptıracağını söylüyor ama iptal kararının altında imzası olanlardan bir tanesi de kendisi. Burada çok büyük bir çelişki var. Camia şeffaf olarak mesajın verilmemesi, camiaya şeffaf olarak mesajın verilmemesi büyük bir sorun teşkil ediyor dedi. Peki bir başka başkan adayı Burak Elmas ne söyledi? Hep birlikte dinleyeceğiz. Burak Elmas da öğle saatlerinde Türk Telekom Arena'ya giderek divan kuruluna gerekli belgeleri, adaylığı için geçerli olan gerekli belgeleri ve yönetim kurulu listesini vermişti.
Tüm gerekli evraklarımızı divan kurulumuza teslim ettik. Kendilerinde dün almış oldukları doğru karar için bir Galatasaraylı olarak teşekkür ettik. Tüm camiamız hayırlı olsun. Diğer aday olan arkadaşlarımız ve ekiplerine de hayırlı olmasını dileriz. Bu seçim Galatasaray'ın çok çok önemli bir seçimi ve ayrıca Galatasaray demokrasisi için de çok önemli bir seçim haline geldi. Tüm üyelerimizden son dönemde yapılan çeşitli hamlelerin farkında olup Galatasaray demokrasisine sahip çıkmak üzere oy kullanmalarını, Galatasaray'da iradelerinin sandığa ve sonuçlara yansıması sağlamalarını rica ediyorum. Hala Galatasaray içerisinde maalesef Galatasaray'a yeteri saygıyı duymayan, son anda Galatasaray'ın sorunlarına gerekli saygıyı duyarak zamanında hazırlanmamış bir takım azınlık da olsa arkadaşların seçimi geciktirme ve Galatasaray'ın sorunlarını bu vesileyle öteleme çabasını görüyoruz. Biz her zaman Galatasaraylı'nın iradesinin Galatasaray'ın tüm kararlarına doğru şekilde yansımasına önem verdik. Bunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi pandemi koşullarında da biz üzerimize düşen kulübümüzle beraber üyelerimizin sağlığını koruyarak düzgün bir seçim, bütün Galatasaraylıların iradesinin sonucu yansıdığı bir seçim olması için bütün emeklerimizi seferber edeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü'nün üyelerince kabul edilmiş tüzüğün şartları bellidir. Bu tüzük çerçevesinde bir seçim tüzüğümüzün öngördüğü şekilde bir seçim dönemi başlamıştır. Bu dönem şu anda eksiksiz devam etmektedir. Seçim Galatasaray'da geriye bırakılamaz. 29 Mayıs'ta bu seçim olacak. Engellemeye çalışanların olduğunu farkındayız. Galatasaraylı'nın da bizle temasa geçen Galatasaraylıların da bundan çok rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Dediğim gibi Galatasaray demokrasisi bizim için çok kıymetli. Bu demokrasinin kişisel kaygılarla veya ihtiyaçlarla zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Galatasaray bölümümüzdeyiz. Bakalım Florya'da son durum ne? Herkes seçime kanalize olmuş durumda ama yarın oynayacağı bir maç var Galatasaray'ın, üstelik şampiyonluk yarışındaki kaderini belli edecek. Beşiktaş derbisi Florya'da. Fatih Terim planlarını netleştirdi mi? Muhtemeldir ki netleştirmiştir ama herkesin merak ettiği bir konu var. Acaba aynı 11'i mi göreceğiz sahada? Futbolcular sakatlık açısından bir problem yaşıyor mu ya da sakatlık problemi yaşayan bir futbolcu var mı ya da 11'de küçük de olsa değişiklikler olacak mı? Bütün bunları konuşacağız kiminle? Sevgili Yakup Çınar'la. Yakup Çınar Galatasaray'ı yıllardır yakından takip ediyor ve Fanatik'te yazıyor. Yakup hoş geldin.
Hoş bulduk Özgür abi, yayınlar diliyorum.
İyi çalışmalar dilerim ben de, kolay gelsin Yakup.
Teşekkürler Özgür abi.
Bir kere tabii motivasyon unsuru çok önemli. Fatih Hoca'nın en iyi yaptığı şey. Bütün dünya Fatih Hoca'yı öyle biliyor. En iyi motivasyonu sağlayan, %100 oyuncularını konsantre edebilen bir teknik direktör. Ki bu sezon şanssızlıklar yaşadı bu konuda. Ya da işte yeterince konsantre edemediği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ama bu maç başka bir maç. Yani mutlaka kazanılması gereken bir maç Galatasaray açısından baktığımızda. O bakımdan Florya'daki hava nasıl, edindiğim bilgiler ne yönde, bunu öğrenmek istiyorum.
Kesinlikle şöyle Özgür abi, bu sezon biliyorsunuz sadece pandemi nedeniyle Florya'da bir kez antrenman basına açılmıştı. Onun dışında açılmamıştı. Ancak dün Fatih Hoca'nın muhtemelen talimatıyla değişikliğe gidildi. Şöyle değişikliğe gidildi. Antrenmanın büyük bir bölümü kulüp yayın televizyonundan Galatasaray TV'den canlı yayınlandı. Ayrıca bir marka röportajı da dinledik. Açıkçası hani gördüğümüz kadarıyla moraller yerindeydi. Bize gelen bilgiler de bu yönde. Senin de az önce söylediğin gibi evet, Galatasaray seçime odaklanmış durumda. O seçimin gölgesinde ligin en önemli maçlarından bir tanesine çıkacak. Elbette ki Fatih Hoca Florya'yı bu havadan soyutlamış durumda. Takımda moraller yerinde. Son Gençler Birliği maçını zaten Galatasaray biliyorsun kazanmıştı. Hı hı. Onun dışında koronavirüse yakalanan ve bu karantina süresini tamamlayan oyuncular vardı. Onlar da dün takımla birlikte çalıştı. Luyendam, Ozan, Vafor ve kaleci Fatih Öztürk. Sadece Etebo karantina süresini tamamlayamadığı için maç kadrosunda yer alamayacak. Onun dışında Galatasaray'da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Gençler Birliği maçının 11'ine yakın bir 11'iyle çıkacak Galatasaray. Sadece Şener ve Yedlin arasında bir tercih yapması gerekecek Fatih Hoca'nın. Şener'in performansından çok memnun değildi. Yedlin'in ben 11'e döneceğini düşünüyorum. Dünkü antrenmanda da olumlu sinyaller verdiği bilgisi geldi. Bugünkü antrenmandan sonra karar verecek Fatih Hoca. Yine kalede Muslera, savunmada Yedlin, Donk, Marka, Ömer Bayram, hemen önünde Taylan. Onların önünde Kerem, Emre Akbaba, Fernandez, Babel. Önlerinde de Halil Dervişoğlu 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Gençler Birliği maçına da bu 10 futbolcuyla çıkmıştı. Dediğim gibi sadece Yedlin değişikliği bekliyoruz. Güçlü bir yedek kulübesi olacak Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde. Ben yine Gençler Birliği maçında olduğu gibi Beşiktaş karşılaşmasına da daha kontrollü bir şekilde Galatasaray'ın başlamasını bekliyorum açıkçası. Hatta maçın ilk 30-40 dakikasında sosyal medyaya oldukça eleştiri almıştı Galatasaray takımı. Yani neden atak yapmıyor diye, neden beklemiyor diye. Fatih Hoca'nın son haftalardaki strateji, oyun anlayışı ve stratejisi bunun üzerine kuruldu. Beşiktaş maçında da öyle olacak gibi gözüküyor. Biliyorsun Beşiktaş hem Rize maçında hem Hatay maçında ilk 30 dakikada 3-0 öne geçmişti. Hatta Alanya Spor maçında da kısa süre içinde öne geçmeyi başarmıştı. Oyun sistemini rakibe göre hazırlıyor. Ve 11'de çok değişikliğe gidecek gibi gözükmüyor Fatih Terim'in. Ama Fatih Hoca derbi maçlarda sürprizleri de sever. Hani sürpriz ne yaşanabilir diye.
Ben belki sol tarafta, savunmanın solunda bir değişiklik yapabileceği kanaatindeyim. Seninle aynı fikirdeyim. Sağ tarafta da değişiklik yapacak ve yapmalı bence. Ama sol tarafta da bekliyorum değişikliği. Çünkü Beşiktaş'ın en iyi kullandığı yer sağ kanat. Öyle mi? Rossi'ye öyle bindirmeler yapan bir oyuncu sürekli. Gezzal o kanattan girdiği zaman içeri doğrudan içeri yönelip kaleyi görme ihtimali olan bir futbolcu.
Sana katılıyorum Özgür abi ama Saracchi'nin savunması Ömer Bayram'a göre biraz daha zayıf gibi gözüküyor.
Lines hani oynayabilir mi sence sol tarafta?
Yani son haftalarda çok forma şansı bulmamıştı. Hani neden Ömer Bayram kazanan kadroda varken bu maçta neden oynamasın diye.
Fatih Hoca çok kızgın Lines'e. Çaykur Rizespor maçında gol pası verdi ya rakibe.
Kesinlikle. Ama hani dediğim gibi Fatih Hoca sürprizleri sever. Hani çok açıkçası bugünkü idmandan sonra yaklaşık yarım saat sonra Galatasaray'ın idmanı başlayacak. Saat 18'de başlayacak. O idmandan sonra daha netleşecek 11, yani o son 11'i deneyecek bu idmanda. Ama hani dün ve ondan önceki çalışmaları göz önüne aldığımız zaman bu sezon genel Fatih Hoca'nın 11 tercihlerine baktığımız zaman dediğim gibi hani şu an formda olan 11 ile sahaya çıkmak istiyor. Halil Dervişoğlu'nu kesmesi çok muhtemel gözükmüyor. Çünkü son maçın yıldızlarından bir tanesiydi. Kerem asist ve gol atamadı ama yine dikkat çeken isimlerden bir tanesiydi. Emre Akbaba keza sözleşmesi bitecek sezon sonunda ama şu anda Galatasaray'ın en formda isimlerinden bir tanesi. Hani baktığımız zaman bu oyuncularda çok değişikliğe gideceğini düşünmüyorum. Yedek kulübesinde olan oyuncuların çoğu da hep sakatlıktan ve koronavirüsten döndüğü için o ritmi bir türlü sağlayamamışlardı. O yüzden büyük bir kısmı yıldız isimler, Seguli, Arda Turan, Falcao, Mustafa Muhammed gibi isimlerin yedek başlamasını bekliyoruz. Dediğim gibi ben çok güçlü bir yedek kulübesine sahip, son haftaların formda isimleriyle Fatih Hoca Beşiktaş derbisine çıkacak gibi gözüküyor Özgür abi.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Arda Turan, Radamel Falcao, Sofyan Feghouli, Ryan Babel. Son dönem itibariyle Onyekuru'yu bu listeye koyabiliriz. Fernando Mustera. Bu bahsettiğim oyuncular. Arda Turan, Falcao, Avrupa Ligi'ni kazanmış oyuncular. Şampiyonlar Ligi'nde finali görmüş oyuncular. Arda Turan belki oynayamadı ama finale giden takımdaydı. Barcelona gibi dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesinde oynadı Arda Turan. Fernando Mustera, Copa Libertadores dahil olmak üzere pek çok kupayı kazandı. Uruguay milli takımıyla Latin Amerika şampiyonu oldu. Dünya kupalarında oynadı. Bunlar kazanan oyuncular. Yani bu tür maçları çok kez oynamış ve kazanmış oyuncular. Ve teorik olarak baktığımızda her ne kadar yedek kulübesinde oturacaklarsa da Arda Turan, Falcao sonradan oyuna girdiklerinde ve eğer gerçek versiyonlarını, gerçek potansiyellerini sahaya yansıtıyorlarsa bu maçı çevirebilecek. Tek başlarına maç kazandırabilecek nitelikte oyuncular. Çünkü bunu ispatladılar daha önce. Ama tabii bunlar hep kağıt üzerinde. Pratikte nasıl gerçekleşecek bilmiyoruz. Bu çerçevede düşündüğümüzde Galatasaray takımıyla Beşiktaş'ı karşılaştırdığımızda Galatasaray'da bu tür maçları, zor maçları, final niteliğindeki maçları oynamış ve kazanmış oyuncu adedi çok fazla. Bu anlamda Galatasaray önde. Ama bu oyuncular gerçek güçlerinin uzağındalar. Bu sene değişik nedenlerden dolayı. Az önce Yakup ifade etti. Covid problemi oldu, sakatlık oldu. Radamel Falcao bitmek, tükenmek bilmeyen sakatlıklar ve sonrasında bir türlü bitmeyen, uzayıp giden iyileşme süreçleri vesaire şanssızlıklar oldu ama yani eğer bu oyuncular geçmiş günlerindeki performanslarını sergilerlerse durdurulamaz nitelikte oyuncular. Bence Süper Lig için konuşuyorum. Çünkü hepsi de büyük maçları oynamış ve kazanmış oyuncular. Yani kazanan sınıfındaki oyuncular. Ancak tabii Fatih Hoca geçen hafta, ondan önceki hafta kazanan takımı bozmama amacında prensibi bu çünkü. Fakat sonradan girseler de oyuna dahil olsalar da ne ölçüde etki edebilirler, onların son durumu ne? Ayrıca oynamasalar bile soyunma odasında ve tesislerde antrenman yaparken onların varlığı Galatasaray'da oynayacak oyuncuları, özellikle de genç oyuncuları performansıyla ön plana çıkan Kerem Aktürkoğlu gibi, Halil Dervişoğlu gibi, Jetson Fernandez gibi oyuncuları nasıl etkiliyor? Çünkü Arda Turan aynı zamanda telkinleriyle de takıma öncülük yapan, liderlik yapan bir futbolcu. Falcao çok önemli bir deneyime sahip. Oynamasa bile oynayan arkadaşlarına bu deneyimlerinden faydalanma imkanı sağlayacaktır. Yani kağıt üzerindeki bu avantajını aslında mental bir avantaja da dönüştürebilir mi Galatasaray? Florya'da böyle bir hava var mı? Bütün bunları konuşacağız. Kiminle? Az önce yaptığımız gibi sevgili Yakup Çınar'la. Yakup bir kez daha bizimle birlikte. Hoş geldin Yakup.
Hoş bulduk Özgür abi. Tekrar iyi yayınlar.
Sağ ol. Ne diyorsun bu konuda?
Çok güzel özetledin. Şöyle söyleyeyim Özgür abi. Birkaç gün önce sanırım bir televizyon programında Ömer Üründül ligin en iyi kadrosunun Galatasaray'a ait olduğunu söyledi ve sosyal medyada linç yedi. Ben kesinlikle katılıyorum kendisine. Bölge bölge baktığımız zaman hani Fenerbahçe biliyorsun evet orta sahası çok iyi ama forvette sıkıntılar yaşamıştı. İşte savunmada Zalai'yi alana kadar sıkıntıları vardı. Şimdi Altay sakatlandı. %100 katılıyorum kendisine. En iyi kadro Galatasaray'da bence. Beşiktaş'tan da iyi bir kadrosu var. Ama oyuncuların özellikle bütünü bir arada oynama şansı ve fırsatı bulamadılar açıkçası. Kimisi sakatlandı, kimisi Covid-19 nedeniyle kadroya giremedi. Bu sıkıntıları yaşadı. Senin de az önce bahsettiğin gibi hani şu anda yedeklerini saysak Galatasaray'ın as 11'ine karşı hani oynayabilecek 11'e karşı oynasalar belki maçı kazanırlar. Öyle bir yedek kulübesine sahip Galatasaray. Mustafa Muhammed, Falcao, Oğuzhan Çağlayan, Sofyan Feghouli, Arda Turan, Emre Kılınç, Saracchi, Yedlin, Lines. Hani bu oyuncular ciddi anlamda Süper Lig'de her takımda, hatta büyüklerde çok rahat oynayabilecek potansiyele sahip oyuncular. Ama son haftalarda da biliyorsun Galatasaray'ın kazanamadığı dönemde bu oyuncular zaman zaman forma şansı buldu ve beklentilerin altında kaldı. Ki Feghouli onlardan bir tanesiydi. Saracchi onlardan bir tanesiydi. Onun dışında Yedlin sakatlık yaşadı. Falcao Kerem Aktürkoğlu ile çarpıştı. Sakatlıktan dönmüştü. Sakatlığı uzamak zorunda kaldı. Mustafa Muhammed Covid oldu. Baktığımız zaman en formda olan isimleri peki, Fatih Hoca.
Bu oyuncular yani bu maçı değiştirebilecek, daha önce final oynamış, milli takımlar düzeyinde, kulüpler düzeyinde, Avrupa şampiyonu olmuş bu oyuncular telkinde bulunuyorlar. Bunların etkisi ne? Yani Galatasaray'ın motivasyonunu arttırmak açısından derbi öncesinde.
Ya şöyle söyleyeyim, elbette bulunuyorlar. Hani büyük maçlar büyük futbolcularla kazanır diye bir söz var biliyorsun Özgür abi. Hı hı. Bu maçta da hani ilk yarıda beklenilen performansı sergileyemediği takdirde ilk 11'deki oyuncular, Fatih Hoca mutlaka bu oyunculardan da yararlanacaktır. Bu arada son dakika gelişmesi var. Aboubakar ve Enkudu derbi maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş kadrosunda yer alan iki önemli isim. Onu da belirtelim. Şu an sosyal medyada önüme düştü.
Peki.
Onu da söyleyeyim. Dedim, Galatasaray mutlaka kazanmak isteyecektir. Beşiktaş'a göre bence biraz daha rahatlar. Sonuçta hani şampiyonluk şansı yüksek olan taraf şu anda Beşiktaş. Galatasaray'ın hani ikincilik ve şampiyonluk şansı devam ediyor ama hani Beşiktaş'a göre biraz daha rahat bu maça çıkacaklar diye düşünüyorum. Hı-hı. O yüzden avantajın Galatasaray'dan yana olduğunu düşünüyorum. Yedek kulübesine baktığımız zaman da geniş bir kadroya sahip Galatasaray. İlk 11 o istenilen verimi sağlayamazsa ve ilk 30 dakikada Galatasaray Beşiktaş'ı durdurabilirse, Fatih Hoca istenilen sonucu bu derbi maçta alacaktır diye düşünüyorum.
Sevgili Yakup, aktardığım bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim Özgür abi, yayınlar.
Tekrar görüşürüz. Yakup Çınar Galatasaray'la ilgili son bilgileri, edindiği bilgileri sizlerle paylaştı. Bir kez daha hatırlatalım, dün söylemiştik. Enkudu dünkü antrenmana çıkmamıştı. Oynama ihtimali zayıf demiştik. Oynayamayacağı kesinleşti. Aboubakar da sadece Galatasaray maçında değil, sonraki hafta Karagümrük maçında ve kupa finalinde de oynayamayacak. Görünen o, ancak ligin son haftasında Göztepe deplasmanında forma giyebilecek. Beşiktaş'ta son durum bu. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de şampiyonlar belli oluyor. 34. ve son hafta heyecanı yaşanacak. 2 tane maç yarın oynanacak. Düzeltiyorum, bugün oynanıyor. Ve kalan maçlar da pazar günü oynanacak. Saat 18'de pazar günü Altay Bandırma Spor. Aynı saatte Balıkesir Altınordu, Bursa Spor Keçiören Gücü, Ankara Spor İstanbul Spor maçı ve şampiyon olma potansiyeline sahip takımların maçları 20.30'da başlayacak. Pazar günü Menemen Spor, Adana Demir Spor, Adana Spor, Samsun Spor, Tuzla Spor, Giresun Spor. Bakalım ilk iki içerisinde yer alıp Süper Lig'e doğrudan çıkan iki takım hangisi olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Usta gazeteci, Anadolu Futbolu'nun duayen ismi sevgili Cevdet Ünivar bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba.
Merhabalar Özgürcüğüm, iyi yayınlar diliyorum.
İyi çalışmalar dilerim, kolay gelsin. Tabii hepimiz ekran başında olacağız pazar günü. Bakalım neler olacak. Tabii ikili avaraja ve daha önce konuşmuştuk. Avaraj, genel avaraj durumuna baktığımızda Adana Demirspor avantajlı. Ancak Menemen Spor deplasmanında. Bu arada Adana Spor'un Samsun Spor maçına yedek kadroya çıkacağı yönünde bazı iddialar, spekülasyonlar var. Buna ihtimal veriyor musunuz bilmiyorum. Tuzla Spor, Adana Demirspor'a mağlup olduktan sonra İstanbul'da spekülatif bir takım yorumlarla değerlendirilmişti. Giresun Spor'u ağırlayacak. Ne diyorsunuz?
Şimdi Adana Spor'dan başlarsak, Adana Spor başta Ozagoviç 15 gol atan oyuncusu. Onun 2 haftadır takım kadrosunda yer almadı ve takımdan ayrılacağını Adana Spor camiası açıkladı. Tabii şans vermek istediği oyuncular olabilir. Tuzla Spor özelinde ve Adana Spor özelinde baktığımız zaman bu oyuncuları lig bitmiş, artık herhangi bir iddianız kalmamış. Alternatif oyunculara yönelmesi gayet normal. Yani as oyuncular da oynasanız maalesef Türkiye'deki bu dedikodu orkestrasının dilinden kurtulamıyorsunuz ve bir şekilde o takımlarla maçı olan takımlar bunu bir şekilde gündeme getiriyorlar ve bundan sağ dışı unsurlar neticesinde bir sonuç almaya çalışıyorlar. Bence Süper Lig'de olduğu gibi bu liglerde de galibiyete ve beraberliğe para prim sistemini getirmemiz gerekiyor. Yani bunu getirdiğimiz zaman...
Sevgili Cennet Yılmaz, çok özür dilerim, araya girdim ama sizin bir endişeniz var mı? Yani Adana Demirspor'la Adana Spor arasında aynı şehrin takımları olmaları ezeli rekabetten dolayı bir çekişme olduğu aşikar. Yani bilmiyorum, Adana Spor taraftarı gerçekten bizi temsilen, rakibimiz de olsa Süper Lig'de bir takım olsun istemezler mi? Buna hepsi aynı yanıtı veriyor mu bilmiyorum ama... Endişe ediyor musunuz? Yani Adana Spor'un daha az asla, bir motivasyonla Samsun Spor maçında olacağını.
Asla. Ama Kantar'da terazinin gücü perspektifine baktığımız zaman Adana Spor'un zaten Samsun Spor'un rakibi olamayacağı aşikar. Kendi evinde en çok maç kaybeden ekiplerden birisi ve elindeki kadro yetersizliğinden dolayı da bu yıl çok kritik maçları kaybetti. Ve işlerinde kaybettiği bir maçı hükmen kazanmasını da dahil edersek ligden kalması bile çok enteresan bir şekilde oldu ve kadro yetersizliği neticesinde Adana Spor bu durumlara düştü. Samsun Spor'la terazide zaten güç dengesi çok farklı.
Evet.
Ama şöyle bir durum söz konusu, yani rahat takımla kazanmak mecburiyetinde olan takımın müsabakalarında her zaman rahat takımın kazanma ihtimali daha kuvvetli görülür. Bunu Adana Spor'un rakibi Samsun Spor. Adana Spor'un rakibi Adana Demirspor değil. Yani tabii ki saha içerisinde bir rekabet var. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin arasındaki rekabet ne kadar önemliyse, Göztepe ile Karşıyaka'nın ve Karşıyaka ile Altay'ın rekabeti ne kadar önemliyse, Adana Spor'la Adana Demirspor'un kendi aralarındaki müsabaka o derece çetin. Ama bunu rakipleriyle oynayacağım maçlara yorumlamak bence aşırı bir yorum olur ve ben Samsun Spor'unda, Giresun Spor'unda, Adana Demirspor'unda son haftada puan kaybetmeyeceğini ve sıralamanda değişmeyeceğini düşünüyorum. Yani
evet.
Bunu haftalardır söylüyorum. Adana Demirspor'un yakaladığı havayla bunu rakiplerine de gösterdi. Yani gerek Samsun Spor'u gerek Giresun Spor'u mağlup ederek bu sıralamaya geldi. Tesadüfen gelmiş bir takım değil.
Peki.
Elindeki kadro zenginliği olarak da baktığımız zaman bu ligin çok çok üzerinde bir kadro olduğunu görebiliyoruz. Elindeki Mehmet Akyüz gibi golcü bir ismi kadro dışı bıraktı. Erkan Zengin gibi bir ismi kadro dışı bıraktı. Tarık Çamdal yok.
Evet.
Ve bunları aramayan bir Adana Demirspor takımı var. Yani Samet Aybaba gibi lüks bir hocayla çalışıyorsunuz. Yani bu ligin üzerinde Süper Lig'de Beşiktaş çalıştırmış bir hocayla, evet. Trabzonspor çalıştırmış bir hocayla çalışıyorsunuz. Bu da çok önemli.
Sevgili Cedric Ünver, pazartesi günü sonuçlar belli oluyor. Yeni bir değerlendirme yapacağız. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Hay hay. İyi yayınlar diliyorum.
Tekrar görüşürüz. Herkese mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com Özgür Sancar'la Spor Kazanını sundu.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.